Açık Gazete.
Merhaba Kainat. Bugün 19 Şubat Pazartesi. Yıl 2018, ay 2, gün 50, Kasım 104.
1439 Hicri Cemaziyelahir 3, 1433 Rumi Şubat 6.
Günün sözü. Adaleti yüksek bir kanun olarak kabul etmekten vazgeçen millet bu felaketini hiçbir başarıyla telafi edemez. W.E. Channing.
Günün tarihi. 93 yıl önce bugün 19 Şubat 1925 yılında Türkiye'de radyonun kurulmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylamıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi.
Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi bu. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple berabersiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Karanlık bir parçayla açtık. Song of the Nile, Nil'in türküsü. Dead Can Dance topluluğundan bir bölümünü dinletebildiğimiz bir şarkıydı. Bunu çalmamızın sebebi de bağlantısı da Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'ndan izleyebiliriz şimdi.
Eduardo
Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
İlk grev. İsa'dan önce 1152 yılının 14 Kasım günü Mısır'da Krallar Vadisi'nde patladı ilk grev. Tüm işçi hareketi tarihinin ilk grevinin kahramanları piramitleri inşa etmekte olan taş yontucular, marangozlar, inşaat işçileri ve çizerler oldu. Gecikken maaşlarını alana kadar kollarını kavuşturup hiçbir şey yapmadan oturdular. Mısırlı emekçiler grev hakkını çok uzun zaman önce elde etmişlerdi. Ayrıca iş kazaları için bedava hizmet, sağlık hizmeti de alıyorlardı. Kısa zaman öncesine kadar bu konuda neredeyse hiçbir şey bilmiyorduk. Belki de emsal teşkil etmesinden korkuyorlardı.
Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Evet, durum böyle. Tarihte bugün bugün çıkaramadık şimdi tarihte bugünü. Fakat dün NATO'nun, Türkiye'nin NATO'ya girmesinin 66. yıl dönümüydü. Bunu da Ali Bilge ile bugün konuşma imkanı bulacağımızı umuyoruz. Yani NATO'ya ittifaka, Batı'nın en büyük ittifakına girilmenin 66. yıl dönümünde Türkiye'nin belli başlı bütün NATO üyeleriyle de problemleri var. Önemli problemleri de var. O yüzden onları biraz bu problemli duruma da şey yapabiliriz. Evet, Mısır'daki greve, Eduardo Galeano'nun Mısır'daki grevine bir an için dönüp bunu günümüze getirecek olursak, Doğruluk Payı Kuruluşu'nun analizine göre 2001 ile 2015 yılları arasında 4 yıl içinde yıllık grev sayısı 1985 ile 2000 arasındaki, yani 15 yıllık döneme göre %85'lik bir azalma göstermiş. Bu da çok ciddi bir azalmanın olduğu, şey haklarını savunmanın, işçi haklarını savunmanın oldukça önemli bir gerileme teşkil ettiğini gösteriyor Türkiye'den. Bir de termik santrale karşı önemli bir seferberlik haberinden de bahsetmemiz uygun olabilir bugün. Termik santrale karşı seferberlik diyor Bir Gün gazetesinin manşetinden. Kullanılmayan havalimanından baraja, demiryolu bağlantısından işsizliğe birçok sorunun olduğu kentte can alıcı problem termik santral. Alpu Ovası'nda planlanan santral tehlikesiyle havası en temiz 6 kentten biri olan Eskişehir, 1. sınıf tarım arazisine sahip sit alanında planlanan santral tehlikesiyle de karşı karşıya imiş. Tarihte bugüne de bakıldığı zaman 1913'te Pedro Lascurain Meksika'nın başkanı olmuş ama 45 dakika sürmüş bu başkanlığı. Bugün 1913'te bugün.
Acaba başına bir şey mi geldi?
Şimdiye kadarki en kısa şey, sebebini bilmiyorum. O neden böyle oldu?
Sağlık sorunları olmasın da.
Onu artık sen çıkarıp bizi bilgilendirirsin, dinleyicilerle beraber bendenizi de. 1985'te William Schroeder ilk kalp naklini gerçekleştirip hastaneyi terk eden, sağlıklı bir şekilde, yani geçici olarak sağlığına kavuşmuş bir şekilde terk eden ilk kişi olmuş 1985'te bugün. 2001'de de Milli Güvenlik Kurulu'nun Çankaya Köşkü'nde yapılan Şubat ayı toplantısında o zamanki Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le bir tartışma yaşadığı için toplantıyı terk etmiş. Hatırlanacağı üzere bir anayasanın yorumu üzerineydi. Al bak sen diye önüne fırlatılan anayasalardan bahsediyoruz. Ahmet Necdet Sezer Ecevit'in önüne fırlatmıştı yanılmıyorsam.
Darbe yapmışlar bu arada. O Meksika'daki biraz önceki olaydan bahsediliyor ki dünyanın en kısa süren başkanlığı diye. Göreve geldikten sonra beyefendi Pedro Luscari, ardından Victorino Huerta ismindeki general darbe yapmış. 45 dakikada. Dünyanın en hızlı darbe yapan generali olarak da nitelendirilebilir belki. O da bir sene kalmış iktidarda.
Öbürünün akıbeti ne olmuş başkanın?
Hangisinin efendim?
Ondan 45 sonra, dakika başkanlık yapanın. Ardından sağlığını koruyabilmiş mi?
Tutuklandığından bahsediliyor.
Tutuklanmış. İyi, özgürlüğünü tutamamış. Peki özgürlükle ve tutuklamalarla, yargı organlarından çıkan olağanüstü kararlarla çok bahsedeceğiz zaten. Çok evet. Yoğun bir hafta sonuydu.
96 yaşında ölmüş bu arada. Korumuş yani.
Evet, korumuş. Biz. Güzel. Şimdi şöyle hızlı bir sıralama yapacak olursak, öncelikle yine gezegenin geleceğine ilişkin bir yeni araştırmadan bahsedelim. Çok ürküntü verici aslında. Bir yandan bütün bu kömür, termik santraller, şunlar bunlar yapılırken, kalkınma, büyüme teraneleri söylenirken, bir yandan da dünyanın geleceği konusunda bir ardından önemli saygın bilimsel dergilerden şeyler çıkıyor, araştırmalar. Bu sonuncusu bayağı kaygı verici bir şey. Nature dergisinde yayınlandı. Antropojenik iklim yıkımı, yani insan kaynaklı fosil yakıtların yakılmasından, kömür, petrol, doğalgaz yapılmasından, ısınmada, endüstride kullanılmasından dolayı resmen bitmiş. İnsan medeniyetini, modern insan medeniyetini kurmamıza imkan veren dönem kapanmış. Çünkü bu ancak 11 bin yıl önce işte şeye geçilmesi, tarım devriminin yapılmasıyla beraber yerleşik yiyecek üretmesi, insanın hayvanları evcilleştirilmesi filan, modern medeniyetin başı ona bağlanıyor. O sona ermiş çünkü onun olabilmesini mümkün kılan tek şey istikrarlı bir iklim. Ancak istikrarlı iklim olursa mevsimlere göre ekim yapabiliyorsun çünkü.
Evet.
İşte artık o mümkün değilmiş. Paradigma, yani istikrarlı iklim paradigması içinde mümkün olabiliyor. Milyarlarca insanı bugün endüstri çapında tarımla beslemek, meyve, sebze yemelerini sağlamak ve tahıl böyle olamıyormuş. Yani Holosen, bir önceki jeolojik dönemin adı Holosen'di. Holosen'deki binlerce yıllık dönem içinde değiştirilen, inip kalkan, yükselen ve alçalan şeyleri, varyasyonları bir araya getiren bir araştırma bu. Ve Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da son 11 bin yıl içinde görülmüş, daha doğrusu hiç görülmemiş seviyelere ulaştığı belirtiliyor sıcaklıkların. Bu da bir başka araştırmaya, o da çok yeni bir araştırmayla birleştiriliyor. Oregon State Üniversitesi ile Harvard'ın ortaklaşa yaptıkları, Harvard Üniversitesi'nin bir araştırmada 2013'te yapmış oldukları, ondan bahsetmiştik zaten. Onunla da birleştiriliyor ve tamamen böyle bir şeyden bahsediyor. Yani dünyanın atmosferi, gezegenin atmosferi ısınmış durumda ve eğer şey olsaydı, iklim değişikliği gibi insan kaynaklı iklim değişikliği olmasaydı çok daha soğuk olacakmış şimdi diye de çok enteresan bir açıklama var. Yani tamamen matematiksel, fiziksel bir açıklama yapmışlar. 11 bin yıldan beri en sıcak yüzyıllardan bile yüksekmiş. 2007 ile 2016 arasındaki son 10 yılımız. Çok feci bir durum var. Yani eğer kontrol altına alınmazsa 2100'e kadar, yüzyılın sonuna kadar 7 derecelik bir Celsius artış olması bile ihtimal dahilinde şoke edici. Yani Kuzey Buz Denizi'nde mesela, Kuzey Kutbu'nda 18 Fahrenheit, şoke edici rakamlar geliyor, çıkacakmış ve 2,5 metre en az yükseleceği denizlerin. Bunun da bütün büyük şehirleri silip süpüreceği, yani hiçbir ne trafik ne kanalizasyon sistemlerinin çalışmayacağı bir durumdan bahsediliyor.
2700 gibi, 2100 gibi bir rakam konuluyor ama 2100 yılına gelene kadar dünya üzerindeki savaşlar ve terörden de ötürü herhangi bir şekilde canlı bir varlık kalabileceği de pek göz önüne alınması gereken nokta gibi durmuyor bu şeye bakıldığı zaman, rapora bakıldığı zaman. Ama bir diğer taraftan bunları da inceleyenler var. İklim değişikliğiyle çatışmalar arasındaki ilişki aynı zamanda Münih Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda da ele alınıyormuş. Yakın zamanda toplantılar ve belki bu konu hakkında da belki birkaç bilgi aktarabiliriz. Çatışma ve terör olaylarının elbette tek bir nedenin olmadığını söylüyor Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin Genel Sekreteri Patricia Espinoza. İklim değişikliğinin yine de önemli bir faktör olduğunun da altını çiziyor ve diyor ki şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki şiddet içerikli çatışmaları tetikleyen nedenlerden biri de iklim değişikliği. Bazı çatışma bölgelerinde ise iklim değişikliği ile terörizm arasındaki ilişki söz konusu demiş. Bunlardan örnek olarak verilenlerden en görünürü Boko Haram olarak nitelendirilmiş Doğu Çevreleri'nin haberinde. Türkiye'nin etrafına baktığımız zaman da bir diğer taraftan sebep ve sonuç ilişkisini de görebiliyoruz. Bir yandan kaynak paylaşımı için su ve petrole sarılırken bir anda o kaynaktan azalmasına neden olan yine aynı şekilde petrol için insanlar savaşıyorlar. Evet. Siviller de aynı şekilde hayatlarını kaybediyor. Burada sadece askerler ve militanlar da değil.
Evet ve hiç Münih şeyinde de, zirvesinde de diyelim ya da konferansında da maalesef hiç kayda değer bir ilerleme kaydedilememiş çatışmaların önlenebilmesi filan için. Bu sözünü ettiğimiz şey geçen hafta yayınlandı. Bu iklimle ilgili tüyler ürpertici sonuçları içeren araştırma konusundaki yazı Dar Cemail imzasını taşıyordu. Truth Out dergisinde, internet gazetesinde çıktı. Geçen haftanın bir haberiydi ama ancak okuyabiliyoruz. Yani evet. Amplifiye olmuş. Amplifikasyon ne demek? Yani çok hızla kendinden yükselen bir sıcaklık istikrarlı iklimi sona erdirdi. İstikrarlı bir iklimden bahsetmek artık mümkün değilmiş yani.
Evet. Benim örnek olarak gösterdiğim makale ise Doğu Çevreli'de geçtiğimiz cuma günü yayınlanmış ve bu savaş, terör ve iklim değişikliği bağlantısını ortaya koydukları bir başka örnekte Çat Gölü. İklim değişikliğinin insanların temel yaşam koşullarını nasıl tahrip ettiğinin ve şiddet içerikli çatışmaları nasıl zemin hazırladığının en bariz örneklerinden biri olarak göstermişler Çat Gölü'nü. Çat Gölü'nde ne var diye soracak olursanız, Çat, Nijerya, Nijer ve Kamerun'da yaklaşık 30 milyon insan için Çat Gölü'nün suyu hayati bir önem taşıyormuş. Ancak son 40 yılda bu 30 milyon insan için hayati önem taşıyan gölün suyu iklim değişikliğini tetiklediği olumsuz koşullar nedeniyle %90 oranında azalmış.
Yani göl diye bir şey yok artık. Evet. Çat Gölü diye bir şey yok.
Çat Gölü etrafında yaşayan balıkçılar, çiftçiler ve besiciler buradaki suya muhtaç haldeler. Berlin Merkezi Düşünce Kuruluşu Adelphi'nin bünyesinde görev yapan iklim değişikliği uzmanı Viken Kanada değişikliği yaşam koşullarını tehdit eder hale dönüştükçe şiddetin artmasına ve devlet otoritesinin zayıflamasına da zemin hazırlamış oldu diye nitelendirmiş. Evet,
son aynen Suriye'deki gibi. Tespitler bunlar. Çünkü Suriye'de de senin de dediğin aynen öyle. Suriye'de de öyleydi. Başka yerlerde de açığa çıkıyor. Yani evet,
şöyle deniyor
bütün
mesela.
Dünyada bu kuraklık ve gıda problemi Arap Baharı'na da başlangıcına dayanıyor zaten.
Özellikle genç erkekler için geçim kaynağı seçenekleri giderek azaldı. Bu durumu fark eden bazı silahlı terör grupları onlara cazip bir çıkış yolu önerince gençler de çağrıyı bu gruplara katılmakta buldu demiş. Somali'deki durum da aynı. Somali'deki denizlerdeki balık kaynakları bir şekilde ta Çinlilerden gelen gemiler tarafından tüketildikten sonra hatırlarsınız.
Avrupa'dan
da aynı zamanda. Hatırlarsanız bu insanlar da balıkçılar da bu sefer korsan olmaya başladılar. Büyük büyük gemileri kaçırmaya başladılar. Dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi haline gösterilmeye başladılar. Her neyse şu şekilde bitiyor. Doğal felaket ekonomik daha doğrusu bitmiyor devam ediyor. Doğu Çevre'de görebilirsiniz bu haberin detaylarını. Doğal felaket, ekonomik çöküş ve çatışma gibi nedenlerden dolayı toplumsal sorunlar yaşanan bölgelerde faaliyet gösteren Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Sivil Toplum Kuruluşu Mercy Corps, Türkiye'de de şubeleri var.
Corps,
2016 yılında yaptığı bir araştırmada bu ifadeyi destekliyormuş. Boko Haram'dan ayrılan 47 eski milisle birebir görüşmeler yapmışlar. Ve sanılanın aksine din faktörünün hemen hemen hiçbir rol oynamadığını saptamışlar. Evet. Eski savaşçıların çoğu örgüte ekonomik gerekçelerle katılmış. En sık verilen cevaplar arasında da düzenli bir gelirim olsun, kredi çekip ihtiyaçlarımı karşılayabileyim ve evlenebileyim diye katıldım diye
evet,
açıklama
bu
yapmışlar.
Bu bir yaşama sorunu zaten. Evet. Yani Münih'te ne görüş ayrılığı giderilebildi, görüş ayrılığı çok, uzlaşma yok dendi. Yani neler... Münih'e tekrar belki gündelik politikanın konuşulması açısından şey yapabiliriz ama mesela John Kerry Netanyahu'nun yalan söylediğini söyledi. İsrail Başbakanı'nın Rusya'nın Esad'a desteği ortaya çıktı.
Ortaya mı çıktı?
Yani Rusya'nın Esad'a desteğinin kınandığı bir durumdan da bahsediliyor. Suriyeli muhaliflerin tepkisine yol açmış. Ve Çavuşoğlu'ndan da Amerika Birleşik Devletleri'ne Taliban hatırlatması yapılmış. Ve Çavuşoğlu ile Arap Birliği Genel Sekreteri arasında da hır çıkmış. Sözlü atışma olmuş.
Kavga var.
Ahmet Ebulgayt Suriye'deki gelişmeleri değerlendirirken şunu itiraf etmeliyim ki her zaman Türkiye'nin davranışlarını anlamaya çalıştım. Sınırınızın güneyinde bir Arap ülkesine müdahale ettiğinizin bilincinde olun. Bu şekilde eyleme geçmeden önce belirli ilkeler ortaya koyun demiş. Çavuşoğlu da Suriye harekatının terör örgütüyle mücadele kapsamında uluslararası hukuk zemininde yapıldığını savunmuş. Esad'ın yaptıklarına Arap Birliği kayıtsız kaldı. Keşke Arap ülkeleri olarak sisteminiz bir üye ülkenizin liderinin 500,000 insanı öldürmesini, kimyasal silah kullanmasını da önleyecek kadar güçlü olabilse demiş.
Kim demiş bunu? Arap ülkeleri kayıtsız kaldı diye. Bıraktılar bütün gençlerini, açtılar sınırlarını, hepsi gitti cihatçı olarak katıldı oralara.
Bir diğer taraftan. Mevlüt
Çavuşoğlu söylemiş. Tamam, yani başka bir türlüden bahsediliyor.
Bu da Deutsche Welle'den. Böyle İran Dışişleri Bakanı ile Netanyahu arasında da hır var.
Bütün gençleri değil tabii ki. Ben bütün gençleri dedim ama daha da bu konuyla alakalı olarak çalışan gençleri değil.
Evet, Netanyahu da bir drone parçası olduğunu söylediği bir metali salladı. Bunu düşürdük İran'dan. Bundan sonrası çok fena olacak dedi.
Öyle miymiş?
Arta kalan dedi. İran Dışişleri Bakanı da Netanyahu'ya cevabı bile hak etmiyor. Sirk yaptı diyor. Bir sirk vaziyeti, böyle bir şey.
Aynı şekilde İHA'nın düşürüldüğü yerlerden bir tanesi de Afrin'miş. Afrin'de de düşürülmüş. Teröristlerin İHA'sı düşürüldü şeklinde verilen bir haberdi bu. Ardından da fotoğrafları da çekilmişti. İnsansız hava araçları neredeyse bütün cephelerde kullanılmaya başladı galiba.
Evet.
Yani insansız hava araçları doğrudan insansız. Herkesin elinde var neredeyse.
Olsun.
Suriye İç Savaşı bunun için bir milat oldu da diyebiliriz. Ama onun öncesinde Obama doktrinleriyle beraber zaten insansız hava araçlarının Amerika Birleşik Devletleri'nin aracılığıyla dünyadaki savaş sahnelerinin açılması gibi bir durum söz konusuydu. Tabii elleri boş durmadı diğer tarafında, karşı tarafta savaşanların da. Şimdi herkes birbirlerine insansız hava araçlarıyla saldırıyor.
Evet, robotlar savaşına dönüşmüş vaziyette. Şimdi çok sayıda haberimiz var. Nasıl toparlayacağız? Kolay değil bunu bilebilmek ama şunu da söyleyelim hemen. Her şey iyi olacak bir kere, bunu söyleyeyim.
Öyle mi?
Evet. Milli birlikle hepsini aşarız.
Öyle miymiş?
Evet. Bu geçen haftadan kalma bir haberdi ama söyleyememiştik. Yani bu dönemi milli birlik ve beraberlik içinde başarıyla aşacağız. Yürekten inanıyorum. Sen inanmıyor musun?
İnanıyorum efendim.
Evet, ben de inanıyorum. Aydın Doğan Afrin operasyonu ile ilgili mesajlar vermişti geçen hafta Hürriyet gazetesinde. Aynen öyle. Yani ülkemizdeki terör belasına sınırımız boyunca yerleşik hale gelen PYD, YPG eklenmiştir. Hiçbir ülke bizi bu meşhur müdafamızdan alıkoyamaz. Terörle mücadelede herkesin işbirliği yapması gerekir dedi. Evet. O zaman çözeriz dedi.
Evet. İş adamı konuşuyor. Onu da unutmayalım.
Evet, o biliyordur. Bir de yayın ilkeleri var.
Yani yayın ilkeleri var da iş adamı konuşuyor her şeyden önce. Onu da düşünmek lazım. Gazetecilik de aynı zamanda iş adamlığına dahil bir şey olsa gerek herhalde.
Sen din kavgası değil dedin ya demin.
Hangisi efendim?
Dünyadaki.
Boko Haram'ın şeyleri oluyor. Yani, evet, İnsanlar kendi karnını doyurmak için katılıyorlarmış işte biraz önce. Mary Korda söylenen.
Hayır öyle değilmiş işte. Orban açıkladı.
Neymiş efendim?
Son kalesi Hristiyanlığın.
Avrupa'nın evet.
Avrupa'nın son kalesi biziz dedi.
Yunanlar alındı
falan. İslam'ı sokmayacağız buraya dedi.
Öyle mi?
Evet.
Macar.
Müslümanlar. Macar. Talbra Macar.
Saat dedi. Ne demek acaba onların?
Ondan sonra bu arada yani şeyden de bahsederken kısa kısa şey yapalım. İran'da bir uçak düştü, 66 kişi öldü.
Evet.
60 yolcu ve 6 mürettebat hayatını kaybetti. Tasnim Haber Ajansı'nın son dakika haberiydi. Nijerya'da gene çok vahim bir şey oldu. Kalabalık bir balık pazarında 3 suikast bombacısı, intihar bombacısı 3'ü birden patlattılar ve en az 20 kişi öldü. Düzinelerce insan yaralandı, sakat kaldı filan. Çok korkunç bir detay var yalnız. İntihar bombacıların üçü de kadın. Boko Haram artık onları şey yapıyor. Yani eyalet başkenti, Borno eyaleti başkenti Maiduguri'nin hemen dışındaki Konduga'daki balık pazarında. Dehşet verici manzaralar var. Devam ediyor ama oradan Afrika'dan Asya'ya, Asya'nın içlerine uzanalım. Rusya'ya bağlı özel Dağıstan bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişi ölmüş. 4 de yaralı var. Burada da kiliseye, Hristiyan kilisesine, cemaate av tüfeğiyle ateş açılmış. Kızılyar kentinde meydana geliyor. İlk belirlemelere göre de en az 4 kadın, Hristiyan kadınları öldürmüşler orada da. İyi haber de şu, bu korkunç saldırı olmuştu ya şeydeki Stone, Amerika'da lisedeki Marjorie Stoneman Douglas. Gene her zamanki klişesini tweet attı Donald Trump. Dualarımız ve fikirlerimiz sizinle diye. Ondan sonra da meseleyi şeye bağladı. Öldüren kişi 19 yaşındaki genç şey yapmış ya.
Evet.
AR-15 Amerika'nın tüfeğiyle herkesi öldürmüştü ya. O çocuk hakkında zaten bu herkesi öldüreceğim dediği internet sitesinde kendi şeyine koymuştu, post etmiş. Buna rağmen FBI'ya da bilgi vermişler. 20 dakika birisi konuşmuş, bu çocuk çok sakat filan diye. FBI ilgilenmemiş. Donald Trump da diyor ki işte niye ilgilenmedi FBI?
Meşgul.
Meşgul, evet.
Nerede meşgul?
Başka şey, Ruslarla filan uğraşıyor diyor. Hı. Yani benim seçimlerimi leke düşürmeye çalışıyor. Onunla meşgul diyor. Onun üzerine yalnız muazzam bir tepki geldi. Gerçekten şaşırtıcı ve Amerika Birleşik Devletleri günün belki de en pozitif haberi diyebileceğimiz şey, 5 öğrencisi, ikisi kız, üçü erkek, bir toplantı yaptılar ve Washington'a gidiyorlar, Beyaz Evin önüne. Öğrenciler ve şeye başlamışlar, yani Washington sokaklarına çıkıyoruz artık ve Florida katliamından kurtulanlar. Şayan hayret videolar var. Yani insanı Amerika'daki demokrasi hakkında hala ümit verici şeyler. Liseli gençler bunlar, arkadaşları. Silah sahibi olmanın denetlenmesi konusunda siyasilerin harekete geçecekleri yok. Onları biz getireceğiz harekete diyorlar. Amerikan medyasına yaptıkları açıklamada katliamı ülkedeki silah tartışmasında bir dönüm noktası haline getireceğiz dediler. 17 kişi ölmüştü. Eylemciler Amerikalı Kongre üyelerine ve Başkan Trump'a utanın diye konuştular. Yani bunun sesleri de var. Selahattin de çıkardığı zaman belki daha sonra onu da kullanma imkanı bulabileceğiz.
Bu aynı zamanda 18 yaşındaki saldırgan beyaz ulusalcı grup olan Florida Cumhuriyeti adlı gruba dahilmiş. Evet, bundan da bahsediliyor.
Onlar da çıkmaya başladı.
Yani her akli dengesi yerinde değil şeklinde açıklamalar yapılsa da böyle göstere göstere saldırıyı gerçekleştirmiş bir kişi olarak nitelendiriliyor.
O değerlendirmeyi yapan kim?
Akli dengesinin yerinde olmadığını evet. söyleyen mi? Biraz önce siz de söylediniz Donald Trump.
Trump evet. Yani Amerikan televizyonlarını açıkça konuşuyorlar. Yaşamlarımız için yürüyüş diye bir kampanya başlattık diyorlar. 24 Mart'ta Washington'a yürüyeceğiz ve Amerikalı Kongre üyeleri için Amerika Birleşik çocuklarının ve ailelerin bir öncelik hale gelmesini talep edeceğiz. Sen nasıl böyle konuşursun? Utan, utan başkan diye konuşan çocuklar var. Bunlar 17 yaşında. 16, 17, 18 yaşında çocuklar, aralarında kızlar da var. Ve çok çok ilginç bir gelişme var. Bugüne kadar şeyin de adını veriyorlar. Ulusal Top Tüfek Derneği dediğimiz şey var ya.
Evet.
NRA, National Rifle Association. Onun lobisinin de farkındayız diyorlar ve buna izin vermeyeceğiz diyorlar. Çok ilginç aslında. Adlarını da verelim. Jocelyn Corin, Emma Gonzalez, David Hogg, Cameron Caskey ve Alex Wind. NBC'nin Meet the Press basınla buluşalım toplantısında ve CNN'in State of the Union adlı programının ayrı ayrı çıkıyorlar ve çok net mesajlar veriyorlar. Biz bunu durduracağız diyorlar. Belki birkaç saniyelik bir sese kulak verebiliriz.
In response to President Trump, I would say this. In response to your most recent tweet, where you said that the Democrats had not been able to get anything done when they controlled the House and the Senate and the presidential executive branch. How dare you? You are in that exact position right now, and you want to look back on our history and blame the Democrats? That's disgusting. You're the president. You're supposed to bring this nation together, not divide us. How dare you? Children are dying, and their blood is on your hands because of that. Please, take action. Stop going on vacation in Mar-a-Lago. Take action. Work with Congress. Your party controls both the House and Senate. Take action. Get some bills passed. And for God's sake, let's save some lives.
Evet, yani açıkça şunu söylüyorlar. Daha önce Trump yönetimi bir şey yapmadı, biz yapacağız diye geldin. Ve büsbütün bu halde, bütün yetki senin elinde ve silahçıları koruyorsun. Ellerin kana bulanmış vaziyette. Nasıl böyle konuşursun diye 17 yaşında bir liseli öğrenciden bahsediyoruz. Bu da Amerikan demokrasisinden başka ülkelerin çıkarabileceği bir ders. Hala ayakta yani kısmi olarak.
Öğrenciler daha doğrusu yaşamlarımız için yürüyüş adlı bir kampanya başladıklarını duyurdular. 24 Mart'ta Washington'a yürüyerek kongre üyeleri için çocuklar ve ailelerin bir öncelik haline gelmesini talep edeceklermiş. BBC Türkçe'nin internet sitesinde de bu konuyla alakalı detaylar mevcut. Ayrıca aynı gün başka kentlerde de protesto eylemleri yapılmasını talep etmişler. Saldırıdan kurtulan Cameron Caskey, yetişkinler oyun oynarken biz hayatlarımızı kaybediyoruz demiş.
Evet, işte o demin de sesini verdiğimiz. Yani şey de çok ilginç aslında. Büyük bir siyasi mesaj verme konusunda en ufak bir tereddütleri yok ve mesela diyor ki şeyi soruyor programcı. Okul ne kadar emniyetli dönmek için şu anda diyor filan. Okul ben dönmeyeceğim diyor çocuk. Biraz önce sesini verdiğimiz çocuk. Bu NRA başta olmak üzere silah tacirlerinin satışları kongreden bir kanunla yasaklanana kadar ben dönmeyeceğim, benim gibi başkaları da vardır herhalde diyor. Yani okula da dönmüyorlar. Çok ilginç bir şey var. Bu arada da Rio de Janeiro'nun güvenliği rahatlaman için söylüyorum. Orduya devredilmiş.
Rahatladı.
Artık orada Brezilya'nın en büyük şehrinde güvenliği eyaletteki şiddeti kansere benzetmiş. Brezilya'nın darbeci devlet başkanı Michel Temer ve kontrol altına alınması gerekiyordu organize suçun demiş ve orduyu davet etmiş göreve. İşte böyle. Şimdi ara vereceğiz. Aradan sonra da Türkiye'nin durumuna ilişkin şeyler konuşacağız. Yani özellikle Hakkari ve Afrin'de şehitler var. Savaş devam ediyor. Zeytin Dalı operasyonunun 102 kişinin hayatını kaybettiği haberi verildi. bir takım iddialar da var. Afrin'de kullanılan silah ve mühimmat silahlı çatışma hukukuna uygun diyor Genelkurmay Başkanı, ama Suriye ordusunun Afrin'e girebileceğine de dair şeyler var.
Bu Esad rejiminin, evet.
Evet, Esad rejiminin ve şeyin de Afrin'de kimyasal gaz kullanıldığı iddiaları yayınlandı. Reuters haber ajansında uluslararası. Türkiye bunları yalanladı. Çavuşoğlu ile Russia Today'in de Twitter'da haber kaynağı üzerinde bir kavgası oldu bu konuda. Yalanlarımıza karnımız tok dedi. Beyaz Ev'de bir açıklama yaptı. Olasılık dışı, son derece olasılık dışı dedi. Silah kullanmadı. Kimyasal silah. Onlardan bahsedeceğiz. Bir de tabii bizim veremediğimiz hafta sonunda çok önemli pek çok hukuki dava vardı ve Türkiye'de yargının intihar ettiğini bu kararlarla söyleyen yazı ve analizleri de rastlamak mümkün.
Açık Gazete.
Arkadaşlarından da Plastic Ono Band'den dinlemekte olduğumuz şarkı Mother of the Universe adını taşıyor. Yani evrenin anası, kainatın annesi. Ve Yoko Ono'nun kendi bestesi. Yoko Ono Lennon Tokyo'da 18 Şubat 1933'te doğmuştu. Yani bugün itibariyle kendisi 85 yaşını tamamlamış. Hem görsel sanatçı hem müzisyen. Avantgarde bir sanatçı, aynı zamanda da John Lennon'la beraber yaptığı çalışmalar ve evliliğiyle de çok iyi biliniyor. Son yıllarında da Yoko Ono çok ciddi bir bu fracking denen olay, kaya çatlatma yöntemiyle New York şehrinin ve eyaletinin mahvedilmesine karşı oğluyla John Lennon'la beraber ciddi bir muhalefette etti. Onu da belirtelim ve 85. yaşını kutlamaya devam ederiz belki diyelim. Bu arada şeyden de bahsetmek gerekir ki Amerika Birleşik Devletleri'nin hala ayakta kalan demokratik kuruluşları ve halkın sesinin de çok ilginç bir örneğiydi bu. 24 Mart'ın seçilmesi de March for Our Lives, yani hayatlarımız için yürüyüş şeyden dolayıymış. Columbine'da ki büyük lise katliamının evet. yıl dönümüne geliyor. 20'sinde de bir başka gösteri de var ama 24'ü esas olarak ve çocuklar şeyi söylüyorlar mesela. Demin sesini duyurduğumuz kişilerden, gençlerden bir tanesi diyor ki ya makul bir bu eylemsizlik ve tartışıp laf salatası zamanı değil. Tartışmaya girmemiz ve bütün Amerikalılar bir araya gelip sevgi ve şefkatle birbirine duyduğu şefkatle bir araya gelmelidir. St. Valentine's Day'de yani Sevgililer Günü'nde yapıldı ve pek çok insan yakınlarını, sevdiklerini kaybetti. Yani hem topluluğumuz hem de ülke çok fazla kalbine kurşun aldı diyor. Mesela böyle konuşan liseli öğrenciler var. Bunların arasında genç kızlar, delikanlılar var. Ve çok farklı bir durum var ortada. Bakalım ne olacak? Zaten George Soros'un makalesinde de şeyi söylüyordu. Dünyayı tamamen bir hakimiyete Google ve Facebook gibi çok zenginlerin elindeki şeyle George Orwell'in bile düşünemeyeceği bir şeye dönüştürülüyor diktatörlerle beraber dünya. Bunun Putin başta olmak üzere diyor. Trump'ın ta çok istediğinden eminim fakat bunu gerçekleştirememesinin şimdilik tek sebebi diyordu. İşte hala Amerikan demokratik kurumlarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ayakta kalıyor olması sebeplerden biri diyordu. Onu haklı çıkarılmış gibi gözüküyor doğrusu. Evet, şimdi şeye bakalım. Bu savaş durumu. Bir zırhlı aracın sele kapıldığı haberiyle başlayabiliriz belki. İki askerin kayıp olduğu bulunmuşlar değil mi? İki asker
naaşlarına ulaşılmış.
Naaşlarına ulaşılmış. Çok ağır bir durum var aslında orada da. Yani resmine bakıldığı zaman selin büyüklüğünü de düşünmek mümkün. Çünkü böyle altı tekerlekli devasa ve çok güçlü gibi gözüken bir araç bu.
Evet, hayatlarını kaybeden her askerlerin sene isimleri de Cuma Ali Akçal ve Esat Ertaş olarak ifade edilmiş gazetelerde. Son çıkan haberlere göre.
Bu Suriye sınırında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde böyle bir araç, yani fotoğrafı da değil, devrilmesi sarsılması bile mümkün olmadığı gibi görünen silahlı bir araç ama öyle değil işte. Personel taşıyıcı şiddetli sağanak sonucu taşan dere suyuna kapılıp devrilmiş. İkisi kendi olanaklarıyla kurtulurken ikisi de kaybolup gitmiş, adlarını senin verdiğin. Ayrıca iki şehit haberi daha var. Hakkari ve Afrin'den Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik saldırıda bir Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de bir asker olmak üzere iki askerin şehit olduğu haberi var. Zeytin Dalı'ndan da bir bilanço verilmiş. Askerler dahil 102 kişi hayatını kaybetmiş yalnız. Yani bu 30. gün oldu fakat net bir şey değil. Yaklaşık sayı veriyor Erdoğan mesela, Cumhurbaşkanı ve Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasından önce 31 Mehmetçiğimiz ve 60 kadar ifadesini kullanıyor. Özgür Suriye ordusundan kardeşlerimizle yaklaşık 91 şehidimiz var demiş. İlk defa duyuyorum şehitler konusunda yaklaşık rakam verildiğini doğrusu. Öte yandan da gayet net sayı veriliyor karşı tarafla ilgili olarak da. Şey, yani çok net sayılar verildiğini de söyleyebiliriz. Öldürülenler, etkisiz hale getirilen teröristler içinde. Yani 30. gün geride kaldı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da, orgeneral, harekat başarıyla devam ediyor demiş. Birlikleri denetledikten sonra Afrin'de bulunan ve bölge dışından getirilen teröristlerle terörü destekleyen tüm odakların sonları hüsran olacak. Kullanılan silah ve mühimmat dahil tüm faaliyetler silahlı çatışma hukukuna uygun diyor. Bunu şundan dolayı söylüyor. Çünkü Reuters, uluslararası en büyük haber ajanslarından biri olan Reuters'a verilen bilgide bir şey vardı. Klor gazı kullanılmış olabilecek. Klor mu bilmiyorum hangi gaz ama öyle bir şey. Yalnız bunu sadece Suriye'deki Kürt güçleri değil, bir de Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi de aynı iddiada bulunmuş. BBC Türkçe'nin bildirdiğine göre Cuma günü oluyor bu. Sivillerin yaşadığı bir köye gaz saldırısı yaptığını ve 6 sivilin yaralandığını iddia etmiş. Bazı fotoğraflar da yayınlanmıştı. Maskeyle, oksijen maskesi, 6 kişi nefes alma güçlüğü çekti diyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi ayrıca göz bebeklerinde büyüme olduğunu, bunun da bir gaz saldırısına işaret olduğu belirtilmiş. Beyaz Ev'de Türkiye'nin kimyasal silah kullanmasının son derece olasılık dışı olarak nitelendirilmiş. Bu da yeni bir ifade.
Bölge bağımsız incelemecilerin girebileceği, araştırmacıların giremeyeceği kadar şey bir yer değil. Girip araştırma yapılabilirler eğer böyle bir iddia varsa.
Evet.
Yani klor gazı da hemen dağılan bir şey değil ve diğer şeylerine de bakılabilir. Sonuçta basın mensupları girebiliyorlar Afrin'in içerisine ve çatışmanın oldukları bölgelere kadar.
Son derece net bir dille de reddetti Türkiye. Tamamen uluslararası hukuk kurallarına uygunuz diye. Ve şeylerde hesaplar var. Bugüne kadar işte kaç nokta PYD'den alındı diye. Dün 3 köyü de PYD'den aldı Türk Silahlı Kuvvetleri diye. Yerleşim birimleri ve stratejik noktalar sayılıyor. Ama mesela Reuters sonradan da şey açıklamış. Afrin'de kimyasal gaz kullanıldığı iddialarını reddetti Türkiye diyor.
Yani açıklama yapanların üçünü söylemiştiniz. Biri YPG'nin basın sözcülüğüydü. Diğeri Esad rejiminin haber ajansı Sanay'dı. Biri de bölgedeki haberleri toplayıp geçen Londra'daki Suriye İnsan Hakları
Kaynaklı. Evet.
İzleme örgütüydü. Evet.
Bir Türk yetkili de ismi verilmiyor. Niye verilmediğini bilmiyorum ama Türkiye hiçbir zaman kimyasal silah kullanmadı demiş. Böyle bir demeci veren yetkilinin adı niye açıklanmadı onu da anlamadım. Neyse. Mühim değil. Suriye'nin resmi ajansı. Ha, Türk Silahlı Kuvvetleri de şey, demin onu arıyordum o haberi. 1595 terörist etkisiz hale getirildi diyor. Etkisiz hale getirmek öldürmek demek herhalde. Yani o çok net ama şeyde bir şu kadar diye bir biraz daha muğlak bir ifade var Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinde. Türk Silahlı Kuvvetleri daha da net olmuş yalnız, Cumhurbaşkanı'ndan daha net. 31 Türk askeri hayatını kaybetti demiş. Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 31 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 170 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır diyor.
Doğu Guta'da ise çatışmalar ve hava bombardımanları devam ediyor. Çatışmalardan ziyade hava bombardımanı. Suriye İnsan Hakları Ağı, biraz önce söylediğiniz İnsan Hakları Ağı, Esad rejiminin abluk altında tuttuğu Doğu Guta'ya son 3 ayda düzenlenen saldırılarda 729 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamış. Ve son zamanların en şiddetli bombardımanı yaşanıyormuş. Rapora göre söz konusu süre içerisinde rejim güçlerinin hava ve kara saldırılarında 177'si çocuk, 96'sı kadın olmak üzere 697 sivil can verirken Rus uçaklarına katıldığı hava saldırılarında da 8'i çocuk, 13'ü kadın, 32 sivil öldü diye bir çetele çıkarılmış. Anadolu Ajansı'nın haberi bu da.
Evet, korkunç bir kayıplar listesiyle devam ediyor ve artarak her taraftan geliyor böyle. Yani
3 ayda 700'den fazla kişi ölmüş sadece bir bölgede.
Evet.
Bir semtte yani.
Bir semtte evet. Dehşet verici şeyler var. Bu arada da bir Kürt yetkiliden, Reuters'da konuşan bir Kürt yetkiliden BBC Türkçe'nin yani 6-7 saat önce gelen bir haberinden bakabilirsek, YPG ile Şam anlaşmış, Suriye ordusu Afrin'e girebilir diye bir açıklama vardı. Jia Kürt adında, Badran Jia Kürt adlı bir yetkili Reuters haber ajansına bir açıklama yapmış.
Gerçekten anlamak mümkün değil. Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği YPG var, diğer tarafta Rusya'nın desteklediği Esad rejiminin milisleri var. Bunlar Derezor civarında birbirleriyle çatışıyorlar. Yüzer yüzer öldürüyorlar birbirlerini. Ama Afrin'de gelip tekrardan bir araya gelip ittifak haline yapabiliyorlar ve Türkiye karşısında.
Evet, çok acayip.
Nasıl bir diplomasi, nasıl bir şey, eski soğuk savaş dönemlerini özleyenler için nasıl bir kafa karışıklığıdır anlayabiliyorum açıkçası.
Evet, yani bir şey, şeyde de Çavuşoğlu'yla Russia Today arasında da bir Twitter kavgası var. Haber kavgası. Demin sözünü ettiğimiz şey meselesi. Bu zehirli gaz kullanılması meselesi. Çavuşoğlu güvenilir kaynakların nedir? Yalan söylemeyi kesin diyor. Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Russia Today'in haberini alıntılamış. Yani çünkü Sana'ya dayandırdığı bir haberine göre de Russia Today, yani Suriye Devlet Ajansı'na dayandırdığı haberinde Russia Today'de Rusya Devlet Ajansı gibi değil mi?
Evet, ajansı gibi, ajansı zaten değil.
Ajansı. Suriye medyası Türkiye Kürtleri zehirli gazla vurdu, 6 sivil yaralandı başlığını atmış. Türkiye'den de yalanlama geliyor. Çavuşoğlu Twitter üzerinden, artık böyle bir diplomasi de ilginç oldu. Güvenilir kaynakların nedir? Yalan söylemeyi kesin diyor. Ama Russia Today'de yine onun tweetinden alıntı yapmış ve Sayın Mevlüt Çavuşoğlu bizden kaynaklarımızı kontrol etmemizi istemeden önce lütfen sizinkileri kontrol edin demiş. Sana'yı kullandık ve Reuters'ı, Anadolu Ajansı ve tüm haber kaynaklarını kullandığımız gibi kullanıyoruz demiş. Ben şeyi de anlamadım hiç, yani bu Twitter üzerinden yapılan böyle atışmaları.
Çünkü Twitter üzerinden duyurulan bir haber. Yani haber incelemesi veya bir şey yok. Sadece bir başlık olarak atılıyor ve başlık üzerinden de devam ediliyor tartışılmaya.
Ama Reuters
nerede, kaç kişi öldü, ne şekilde öldü denilmiyor. Ya Reuters'ın haberinde bir referans gösterilerek bir metin var.
Evet. Yani Beyaz Ev'den de son derece olasılık dışı demek. Ne demek son derece olasılık dışı, onu da bilmiyorum. Ya bir şey ya olasılık dışıdır ya değildir ama. Son derece var mıdır?
Russia Today şu şekilde veriyor. Breaking: Turkey hits Kurds with toxic gas, 6 civilian injured diye verilmiş, evet. Yani. İddia olarak değil, doğrudan gerçekleşmiş bir olay olarak nitelendirerek vermiş. Evet.
Bu arada IŞİD'in 5 numarası, dünyada en çok aranan teröristlerin başında gelen 5 numarası İsmail El İthavi de, İTHV diye yazılıyor ama İthavi diye okunması lazım herhalde. İsmail El İthavi Türkiye'de yakalanmış. Böyle de önemli bir haber. Çok ayrıntılı bir şekilde aranıyormuş. Bu arada Yıldırım'dan, Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da hükümetin kurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret edeceğini söylemiş. Ve milli tank projesi 6 ay içinde Almanya'nın desteğini istemiş.
Hadi bakalım.
Bunu çok konuşacağız tabii daha.
O zaman milli mi olmaz ki 6 ay?
Yok.
Almanların desteğiyle 6 ay milli tank mı, nasıl olacak? Hör 6 ay falan mı dememiz lazım?
Al milli.
Her 6 ay diyelim yani.
Her 6 ay.
Her 6 ay işte.
Erkek olacak.
Evet evet, her 6 ay.
Türkiye heyetiyle aynı otelde kalan Alman milletvekili Özdemir'e de polis koruması verilmiş. Yani inanılmaz şeyler oluyor. Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı'nda Türkiye heyetiyle aynı otelde kalan Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir'e polis koruması verilmiş. Neden? Çünkü korumalar, Türkiye heyetinin korumalarıyla otelde karşılaştım demiş Cem Özdemir. Beni terörist dediler ve polise şikayet ettiler diyor. Polis de koruma vermiş. Zaten
ne yapmışlar, bu teröristtir diye, evet. Şey mi yapmışlar?
Korumalar.
Alman eski Yeşillerin eş başkanını şey mi yapmışlar, şikayet mi etmişler?
Evet. Aynen öyle olmuş. Bir de dahası var yalnız. O da detay hoşuna gidebilir. Belki dinleyicilerin de. Otele giriş yaptığında Özdemir, konferansa katılmak için milli güvenlik, uluslararası güvenlik konferansından bahsediyoruz. Otele giriş yaptığı sırada Türk korumalar kendisine öfkeli bakışlar atmışlar ve işaret etmişler. Parmakla işaret.
Diplomatik nezaket bunu gerektiriyor. Yoksa nasıl olmadığını görüyorsunuz. Diplomatik nezaketin olmadığı durumlarda nasıl krizler çıktığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şeye gittiği zaman, Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği zaman, evet, korumalarının başına gelen hadiseden anlayabilirsiniz. Ama nezaket olduğu zaman böyle oluyor.
Tutuklandı ve şey, mahkum oldu zaten orada katılanı.
Korumalar değil.
Hareket eden, evet, yerli ve milli unsurlar oradaki.
Amerikalı yaşayan yerli ve milli unsurlar.
Evet. orada ve bu böyleydi. Sonra şimdi muazzam bir sayıda da şey haberi vardı hafta sonunda. Onları da biraz da Ali Bilge ile konuşacağız ama özellikle şeyi söyleyelim. Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel tahliye edildi. Bir seneden fazla herhangi bir şey yapılmadan, iddianame bile görmeden, mahkemeye de çıkarılmadan, kendisi hakkında herhangi bir iddiayı öğrenme fırsatı olmadan bir seneden fazla yatırıldı. Ve hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da teröristtir ve hiçbir şekilde ben bu görevde kaldığım sürece bir yere gidemez demişti ama gitti. Apar topar, üstelik de özel uçakla gitti. Son derece ilginç de bir açıklama yaptı. Yani bir başbakanla Almanya'da görüşmeler yapıldı, resmi görüşmeler onun arkasında oldu. Angela Merkel'la pazarlık yapıldı söyleniyor, tahmin de ediliyor. Ve her duruşma bir umuttur demişti ama duruşma filan yapılmadan önce apar topar bir iddianame geldi. Yalnız Deniz Yücel serbest kaldıktan sonra, bir Demet Maydanoz'la da sevgilisiyle buluştuktan sonra, karısıyla pardon.
Evet.
Harika bir fotoğraftı. Orada hapishanede yetiştirmiş. Özel de önemi varmış. Maydanoz'un hayatlarında, ilk şeye çıkışlarında yeşillik yedikleri için. Neyse, hayat anlamına geliyormuş. Fakat sonra hemen bir video mesajı verdi. Belki onu da sonra daha sesini bulup verebiliriz. Alman aksanıyla hafifçe konuşuyor ama diyor ki, yani ben anlamadım bu işi çünkü elime mahkeme şeyinde geldi, tutukluğuna devam kararı varmış. Mahkemeden tutukluğuna devam kararı varmış ama buna rağmen serbest bırakıldı.
Hukuksuz bir şekilde girdim, hukuksuz bir şekilde kaldım, hukuksuz bir şekilde çıkarılıyorum dedi.
Evet.
Yani altını çizilmesi gereken noktalardan bir tanesi de bu. Yani kendisi de biliyor olayın nasıl geliştiğini. Diğer gazetecilerin herhangi bir şekilde saldırdığı da yok ama insanlar bir merak ediyorlar. O yüzden çeşitli yazılar da çıktı. Diğer arkadaşlarımızın Ahmet Çık'ın dışarı çıkması için kaç tank almamız gerekir şeklinde bazı matematik problemleri de yapılmaya başlandı.
Evet, Bülent Mumay'ın yazısı bir gündeki gibi. Yalnız işte yandaş gazetelerinde gazeteci değil bildiğin terörist diyen Sabah, ya da gazeteci değil PKK tetikçisi diyen Star'ı filan ele almış. Fakat Bir Gün gazetesinin de Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Can'da aralarında bulunduğu 7 kişiden 6'sına ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini de Bir Gün gazetesinin, yani diğer yandaş gazetelerde zaten hiç yok ama neredeyse hiç yok. Fakat Bir Gün'e yakışmadı diyor kendisi, Bir Gün yazarı. Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcağ'a verilen müebbet hapse ilişkin başlık, Altanların cezası belli oldu diye veriyor. Yani hani 3 gazetenin devleti yıkmak suçundan ömür boyu hapse çarptırılmalarına dair değil de UEFA kupasında bir kura çekimi ya da yılbaşında trafik cezalarına gelecek zam oranlarından söz eder gibiydi. Kısacası bize yakışmadı diyor. Çok ayrıntılı şeyler var. Aydın Engin de yazmayacağım çünkü yazacağım her satır, her sözcük beni bir savcının önüne çıkaracaktır ve o savcı bu kez haklı olacaktır diye yazdı. Doğan Akın da T24'te bizim eğerli yalnızlığımız diye, değerli yalnızlığa bir gönderme yaparak duruşmalardaki ıssızlıktan ve toplumun bu Ahmet Altan başta olmak üzere Ahmet Mehmet Altan'a sahip çıkmamasındaki yetersizlikten bahseden bir şey. Yani Deniz Yücel'de videoda tahliye edilirken elime tutukluğa devam kararı verildi. Ne tutuklanmamın ne de bırakılmamın hukukla hiçbir alakası yok. Bu hikaye burada bitmez diyor.
Almanya'ya gitti bu arada.
Evet. Yılın gazetecisi ödülü verildi. Almanya'da kendisine taze. Ve eski Adalet Kalkınma Partili vekil ve Anayasa Mahkemesi raportörü, anayasa hukukçusu Profesör Osman Can da Altan kardeşler ve Ilıcak davasında verilen cezalar çok tartışmalı ve sorunlu bir karardır. Anayasa Mahkemesi'nden döner, AİHM'den de diyor. Böyle çok enteresan yorumlar, yazılar var. Onları da takip etmeye devam edeceğiz. Saraybosna'da Orhan Pamuk'a fahri vatandaşlık vermekten vazgeçmiş son anda. Neden?
Kendileri kaybeder.
Fahri vatandaşlık verme kararı almışlar. Sonra Erdoğan'ın tepkisinden duyulan korkunun olduğu iddia ediliyor muhalefet tarafından.
Hiç önemli değil. Nobel ödüllü bir fahri vatandaşlar olacaktı. Kendileri kaybeder.
Vallahi işte böyle. Bir de son bir haber takibi yapalım. Cyril Ramaphosa vardı ya, yeni gelen madenci, Güney Afrika'nın başına evet. gelen
maden patronu
ve Afrika'nın en zengin insanı.
Eski fakat komünist değil, sosyalist değil, sempati duyuyormuş böyle fikirlere kendisi.
Ama zamanında. En önemlisi cennet belgelerinde şeyi varmış. Offshore cennet adalarında bol bol paralar yığmış.
Ne yaptın Mandela ya? Mandela'nın arkadaşları bunlar hep. Bir tek kendisi arkadaşları kötü sözünü tekrardan dile getireceğim. Öyle bir durumda bıraktı bizi Mandela. Partisiyle beraber.
Hayat değişiyor vallahi.
Apartheid dört köşe olmuştur tabii şimdi bu iddiaları duyduktan sonra.
Eski yani apartheid. Bütün belgelerde offshore şeyi varmış, paraları varmış. Neyse bakarız.
Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey.
Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, herkese merhaba.
Günaydın Ali Bey, merhaba.
Bütün ekibe merhabalar.
Evet, bu hafta bir öncelikle isterseniz NATO'ya Türkiye'nin katılmasının yıl dönümü üzerinden başlayalım. Çünkü biz her zaman programlarda bir tarihte bugün küçücük bir şey yapmaya çalışıyoruz. Siz de bu konunun üzerinde çalışanlardan birisiniz. Onunla başlayalım isterseniz.
Peki. Gündem dolu. Şimdi biz daha önceki yıllarda da bu NATO meselesine çok değinmiştiğimiz söz konusu. Bunlardan NATO ile Türkiye'nin evet dün itibariyle 66. yılıydı girişinin, kabul edilişinin. Ama bir iki önemli noktayı Türkiye 1952 18 Şubat'ta üye oluyor. Ama NATO'dan önce bir şey var. Truman doktrini diye adlandırılan çerçevede 12 Temmuz 1947'de, yani daha Demokrat Parti iktidara gelmeden önce İsmet İnönü hükümetleri Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye ve Amerika arasında 2. Dünya Savaşı sonrasında yakınlaşma, askeri ve yardım anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmayla aslında bir üs ve tesislere ilişkin Amerikan ve NATO üslerine, daha sonra NATO üslerine ilişkin bir mevzuat ve koridor açılmış oluyor. Sonra NATO'ya girişimiz bizim problemlidir. Yani öyle kolay istemediler. Yani 2. Dünya Savaşı sonrasında Batı dünyası savaşın en önemli sorumluluklarından bir tanesi de Türkiye'ye ait olduğu, Nazi Almanya'sına verilen destekler nedeniyle Batı kulübüne biz kolay kabul edilmedik aslında. İki kez reddedildi bizim NATO'ya başvurumuz. Öyle şey almadılar ama Sovyetler Birliği'nin hidrojen bombası yaptığına ilişkin hidrojen bombası, atom bombasına sahip olduğunu duyurmasından sonra 1951'de önce Yunanistan, sonra 1952 yılında da Türkiye'yi kabul ettiler NATO'ya. Yoksa öyle çok şeyde değildir NATO'ya girişimiz. Ama çok ilginç bir şey var. 1952 yılında NATO'ya giren Türkiye'de işte şu anda dünyada da en önemli NATO üssü, Amerikan üssü olarak bilinen İncirlik üssünün inşaatı 1951 yılında başladı. Bütün bunların onayı da 1954 yılında parlamentoda oldu.
Evet, NATO'ya girmeden daha İncirlik üssünün inşaatına başlanıyor.
Evet. Yani bu arka planda anlaşmalar var. Yani 47'den itibaren devam ediyor ama yani NATO'ya Türkiye'nin kabul edilmesinde problemli bir dönemi var. Yani 47 ile 51 arasında sonunda işte Sovyetler Birliği'nin hidrojen bombasının sahibi İmato bombası bende de var dedikten sonra bir Batı dünyası Yunanistan ve Türkiye'yi de tahkim etmek istiyor. Ama öyküsü hem ikili anlaşmaların, NATO anlaşmalarının biz daha çok 1970'li yılların başında Ömer Madra çok iyi hatırlayacaktır. Haydar Tunç Kanat'ın Milli Birlik Grubu senatörlerinden ikili anlaşmaların iç yüzü üzerine hem parlamentoda hem de parlamento dışında yaptığı çalışmalar, bu gizli anlaşmalar ve ekleri ortaya çıkarıldı ve çok hararetli bir tartışma oldu. Hatta Süleyman Demirel'in 1966-7 gibi falan olması lazım. Üst yoktur, tesis vardır lafı da meşhurdur. Yani yollar yürümek de aşılmaz gibi. Şimdi o NATO'dan bu NATO'ya tabii NATO bir soğuk savaş, 1950'lerde soğuk savaşın ismi yoktu. 1961 sonrasında soğuk savaş ismi kullanılmaya başladı daha ağırlıklı olarak. Ama bir soğuk savaş örgütüdür. İşte iki tarafın o iki kutuplaşmanın bir sonucu olarak, yani bir tarafta Sovyetler Birliği'nin liderlik ettiği Varşova Paktı ülkeleri, Sovyet bloku denilen o zaman da sosyalist sistemle kapitalist sistemin arasındaki gerilimlere sahne oldu. O Türkiye, yani 1989 sonrası NATO'nun çok kendi içinde tartışıldığı, hatta NATO'ya ihtiyaç var mı dendiği, NATO'nun nasıl bir yapılanması gerektiği, biz geçen 15 yıl olunca bunların çoğunu programlarda konuştuk, seyrini. Yani 1989 sonrası NATO'ya baktığımızda NATO, yani Batı dünyasının içerisinde nasıl bir işlev yüklendi, fonksiyonu ne oldu? Yani en büyük, zaten NATO demek bir süre sonra, özellikle Soğuk Savaş tabii sonrasında %95 Amerika demek olduğunu biliyorsun. NATO silahlarının tamamı Amerikan silahları. NATO üsleri dediğim şey Amerikan üsleri. Ve işte yani en son NATO'yu Türkiye ile hızlı geçmek istiyorum. Başka konularımız da olması münasebetiyle. NATO'nun Türkiye üzerinde, siyaseti üzerinde çok ağırlıklı etkisi oldu 1952'den günümüze kadar diyebilirim. Özellikle NATO ve Amerika darbelerde çok isim alınan şeyler oldu. İşte Türkiye'deki NATO üsleri, Amerikan üslerinin rahmetli Çetin Altan'ın yine parlamenter olduğu dönemde üstlendiği çok konuşma, yaptığı çok konuşma var. Bu konuda önemlidir. Yani özellikle dönemin Milli Savunma Bakanı İhsan Tapaloğlu ile girdikleri polemikleri ben hatırlıyorum. Yani 35 milyon metrekare Amerikan arazisi var. Buna nasıl NATO üssü deniyor ama Amerika Savunma Bakanlığı'na bağlıdır dediğini yani küçüktüm ama hatırlıyorum. Yani bu çok popüler polemiklerdendir. Şimdi
şu andaki günümüze özür dilerim. Ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Günümüze gelirken dediniz ama hızlı davrandım sizden önce. Özür dilerim sözünüzü kestiğim için. Ben şeyi sormak istiyorum. Günümüzdekinden daha daha böyle keskin ayrımlar yaşanmış mıydı geçmişte? Mesela bu keskin bir ayrım olarak nitelendirilebilir mi? Geçtiğimiz sene 20 Kasım'da NATO'da, NATO'nun Norveç'te gerçekleştirdiği bir tatbikatta hedef olarak, düşman hedefleri olarak Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan seçilmişti. Ardından da büyük bir diplomatik kriz kopmuştu. Sonra NATO ile alakalı herhangi bir işbirliğine dair çeşitli açıklamalar yapıldı da görünmedi uzun bir zamandır. Buna benzer büyük ayrılıklar yaşandı mı geçmişte de, yoksa içinde bulunduğumuz zamana özgü bir ayrılıktan mı bahsediyoruz, ya da böyle fikir ayrılığı, ayrılıktan kastı mı? Böyle bir fikir ayrılığından bahsediyoruz.
Yani benim herhalde Ömer Madre'nin hafızasına başvurmamız lazım ama Kıbrıs meselesi, Amerika ile olan yaşadığımız ve yani Batı dünyası ile genelde yaşanan önce haşhaş konusu yaşandı. Çünkü NATO'nun patronu Amerika olunca, yani Amerika ile girdiğiniz bir çatışma, bir ayrı farklı duruş NATO'ya da sıçrıyor. NATO aslında Birleşmiş Milletler'e göre kuruluş yasası, kuruluş işleyiş biçimi daha demokratiktir. Yani 5 karar verici konsey üyesinin dışında burada karar verme bütünüyle daha demokratik bir yapısı vardır. Mesela bir ülke itiraz ederse karar çıkmaz.
Evet,
mesela
evet.
Yunanistan'ın NATO'ya tekrar girişi Türkiye'nin engelindeydi 1980 öncesinde. Meşhur Rogers planı, Amerikan Yüzenkurmay Başkanı'ydı ya da NATO komutanı mıydı unuttum şimdi, Orgeneral Rogers. Kenan Evren'in, darbecinin bir numaranın en ahbaplarından biriydi. Yani darbede sonrasında Yunanistan'a NATO'ya tekrar askeri tarafına katılmasına onay verdi Kenan Evren. Bu da önemli polemiklerden biri ama NATO'yla sorduğun soruya dönersem, Kıbrıs Harekatı, haşhaş konusu gibi, ambargo gibi hususlarda...
Johnson mektubu vardır bir de işte.
Johnson mektubu evet ama yani o NATO'dan genel sekreterin gönderdiği direkt Amerika ile evet, yaşanan evet. bir şey. O da 63'te ama
krizli
bir de şey var yani darbeler ve Amerika ilişkisinin üzerinden yani Batı dünyasının darbelerde ki aldığı tavır. 15 Temmuz'da da yani biliyorsun NATO'da böyle 400'e yakın falan subay var NATO karargahlarında. Zaten bizim askerlerimizin kurmay yükselmelerinde NATO'nun çok önemli katkısı vardır. NATO'dan geçmeyen çok ilerlemez yani.
Evet.
NATO kolejlerine gider. NATO kolejlerine diplomatlarımız da gider. De işte NATO'nun Brüksel şeyi. Yani burası şöyle söyleyeceğim. Mesela 15 Temmuz sonrasında da bu subayların yani 3'te 2'si falan dönmedi. İrtica etti. NATO ile büyük gerilimlerden biri halen devam
evet, eden. En büyük NATO üslerinde yani Almanya'da, Rammstein'da oldu. Belçika'da unuttum şimdi üssün adını, Avrupa Birliği'nin merkezi ama NATO'nun da orada üssü vardı. Orada bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında. Maryland'daki üste de bayağı yüksek rütbeli komutanlar da iltica talebinde bulundular ve kabul edildi herhalde.
Yani evet, aradaki en büyük sorunlardan biridir. Ama yani kopma noktasına gelmedi yani. Bütün bu şeye rağmen. Çünkü o sırada Kıbrıs meselesinde haşhaş ekiminin yasaklanması, serbest bırakılması gibi o gelgitler. Erim hükümeti, birinci Erim hükümeti yasaklamıştı hatırlarsınız.
Evet.
Sonra Ecevit'in 1974 hükümeti serbest bıraktı. İşte Bülent Ecevit'in Kıbrıs Harekatı artı haşhaş, sonra ambargolar başladı. Ambargolarda işte Türkiye'de silah sanayi çok geri bir plandaydı yani savunma sanayi. İşte ona için o zaman yani ek bilgi olarak hatırladığım Türkiye'de bu savunma sanayinin oluşmasına kuvvetlerin vakıfları kurulmaya başlandı. İşte Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri. Bunlar sonra tekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri vakıfları oldu. Oradan işte savunma sanayine kadar uzanan öykü öyle başladı. Bunun temel şeyi o dönem ambargo uygulaması olarak karşımıza çıkar. Ama Sovyetler Birliği var. İşte zaman zaman yani Menderes hükümetlerinin yani işte yüzünü batıdan Sovyetlere çevirmesi problem olmuştur. Yani Menderes'in Sovyetler Birliği ile anlaşma imzalaması, ekonomik anlaşmalar,
yakınlaşmalar. 27 Mayıs darbesine yol açtı ve Amerika Birleşik Devletleri de evet. destekledi denir. Tabii hiçbir zaman anlaşılmadı.
Sonra Kosygin'le, vallahi hatırladım, Sovyetler Birliği Başbakanı'ydı.
Evet.
Çünkü şey hatırlıyorum, ben ilkokuldaydım da şeyden geçiyorlardı, bizim okulun önünden. Bizi de böyle işte böyle genelde protokolde kullanıyorlar o dönemde çocukları. İşte De Gaulle geçiyor, Fransız Türk bayrakları çocuklar okullarda falan böyle. Ondan adım Kosygin'le de anlaşma imzalandı. Seydişehir Alüminyum Tesisleri İskenderun, Başbakan Süleyman Demirel'in yani Batı ve Amerikan yanlısı olmakla altı çizilen figürün Sovyetlere yanaşması da 12 Mart'ı. Meşhur İsmail Cem Çağlayangil.
Evet, peki siz Orak Çekiçli Rus bayrağı, Sovyet bayrağı da taşımış mıydınız okul öğrencisi olarak?
İlkokul öğrencisiydi, daha ileri yaşlardı. özellikle Ekim devriminin kutlamalarında, yani ben Ekim devriminin 60. yılında bir lise öğrencisiydim. İstanbul Spor Sergi diye hatırlıyorum. Ve Türkiye solunun da genelde o kanat solunun toplandığı yere o kutlamalara gitmiştim. İşte Nazım Hikmet şiirleri, internasyonali ve Türkiye solunun resmi geçidi gibiydi. Yani bayağı neredeyse birinci kuşak yaşıyordu o dönemde. Onu hatırlıyorum. Orada Sovyet bayrağı yoktu ama yani Sovyetlere duyulan özlem muazzamdı.
Muazzam. Ali Bey, biraz da şimdi öbür konuları da azıcık yer verelim. Süreyi de bitirmeden.
Kullanamadık maalesef NATO'ya girince.
Evet ama ben duyuru da yapmıştım yani NATO'nun yıl dönümünü. Bu vesileyle konuşalım diye. Yani
ayrıca NATO'ya hayır kampanyalarında da bulunduğunu söyleyebilirim, bulunduğumu.
Evet.
Yani özellikle Pershing ve Cruise füzeleri Türkiye'ye yerleştiriliyordu. 1978-79 falan gibi yıllardı. Yine üniversite lise evet. talebesiyken o kampanyalarda bulunduk yani. NATO'ya çok şeyimiz var. NATO'ya hayır.
Evet. Bazı okullarda, üniversitelerdeki ödevlerde yapıldığını hatırlıyorum. Bir tanesinde ben yazmıştım.
Siz bağlantısızlar konusunda evet, uzmandınız.
NATO konusunda.
Peki
evet, şimdi bu neyle devam edelim? Yani bu
vallahi yani Selahattin Demirtaş'ın 3 evet. gün süren savunması, 2 gün ya da 3 gün sürdü.
3 gün sürdü. Evet.
Başlı başına hem bir gazetecilik tarafıyla baktığınızda muazzam hususlar var. Bir tarihçi olarak yani tarihsel sürece analiz etmek açısından baktığınızda çok önemli. Yani bu savunma içerisinde o kadar yakın tarihe, yani içinde yaşadığımız tarihe ışık tutan açıklamalar var ki, ama çok tartışma yaratacak bir savunma ve aynı zamanda Kürt siyaseti diyebileceğimiz, yani toplam ta hepten bu yana Türkiye siyasetinde 1991'den bu yana bütün süreçleri ışık tutabilecek, hem de bundan sonraki nasıl evrilebileceğine ilişkin de önemli açıklamalar taşıyor Selahattin Demirtaş'ın savunması. Biz de yani bu tarihi Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde, işte bizim programlarda eminim başka arkadaşlar da başkanlık sistemi ve Kürt sorunu olarak çok dile getir. Ben yani iki şeyi zorlanıyordum. Bazı şeyleri, notlara ulaştım. Yani bu geçmişte o zaman BDP'ydi partinin ismi. Başkanlık meselesi ile çözüm süreci, işte İmralı, Kandil meseleleri ve sonraki gelişmeler ve çok ciddi bir açıklama var bu savunmada. Sonuçta İmralı'nın, yani Öcalan'ın hükümetle, o zamanki Başbakan Erdoğan'la anlaşarak HDP eş başkanı başkanlığına bir baskı yapıldığı, en önemli vurguların başında bu geliyor. Biz şunu biliyoruz. Açık Radyo'da Ömer Madrid'i sen 2013'te 2012'de var mıydın Can?
Evet efendim, buradaydım.
Orada mıydın? Tamam, yani çünkü sen de bayağı eskimişsin ya.
Evet.
Yani bayağıdır. Yıllarda çok çabuk geçiyor. Yani bu konuyu çok konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani Kürt sorununun çözümüyle başkanlık sistemine geçiş muhatapiyeti oldu. Bir ittifakı oldu. İşte Öcalan'ın açıklamalarında, geçmiş açıklamalarında başkanlık sistemine Kandil'in temsilcileri, o zamanlar işte Kandil'in temsilcileri merkez medyada bile yer buluyordu. Gidiyordu, insanlar röportaj falan yapıyordu. Murat Karayılan'ı hatırlıyorum ve Öcalan'ın açıklamaları taraftar bir pozisyondaydı. Bu kişiler başkanlık sistemine ve Erdoğan da başkan olmayı kafasına koyduğunu görüyorduk. Ve bu ittifakta yani çözüm süreciyle başkanlık sistemi, yani siz bana başkanlığı verin, ben size özerklik vereyim pazarlığına girildiği, ki o dönem bütün bu görüşmelerin tutanakları bir şekilde dışarıya sızıyordu, kitap oluyordu, haber oluyordu iç basında ve dış basında. Selahattin Demirtaş bunun noktasını koydu bu savunmada.
Evet, yani ki, biçim olarak da ben ilginç bir noktaya da değinen şeyler var. Yani Alican Uludağ'ın Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı davada adaletin iki ayrı yüzü ortaya çıktı diyor. Evet. Yanus'un aynası gibi, yani mitolojideki meşhur. Demirtaş HDP eş genel başkanıyken adliye ve adalet yüzü görmedi 460 gün yani. Başkanlığı bırakınca ise aniden adliyeye getirildi, gazetecilere yasak kalktı, savunması için süre tanındı vesaire diye çok farklı bir durumdan bahsediyor. İki ayrı durumdan. Bir biçim olarak böyle.
Ben dikkatimi şu çekiyor. Yani böyle bu savunmanın milim milim değerlendirmesi lazım. Evet. Yani ne merkez medya değerlendiriyor. Bir de yani hep altını çizdiğimiz bir şey var. Demirtaş'ın liderliğinde, Yüksektağ liderliğinde 2015 Haziran'ında ve sonra Kasım'da da çok büyük kayıplar, yani arada denklem bozuldu ama ona rağmen 3. parti olarak çıkması, hem iktidar partisi başkanlığı ve parti olarak AKP tarafından istenmedi, baltalanıldı. Şu ana kadar bu açıklamaya belli ki İmralı bu Selahattin Demirtaş'tan hoşlanmıyor ki biz onların çok altını çiziyorduk o tür görüşmelerde. Yani çözüm süreciyle başkanlık meselesi iç içe geçtiğini vurguladığımız ve açıklamaya muhtaç konulardan bir tanesi. Ona değinim, cemaatle AKP arasındaki çatışmanın ipuçları bu hem başkanlıkta hem Kürt sorunun çözümüne ilişkin yaklaşımda kendini göstermeye başlamıştı. Ve aynı zamanda işte vesayet rejimine ilişkin davalarda kendini göstermeye başlamış. Ama şu ana kadar Türkiye'nin 3. büyük partisi deyince altını çizmek lazım. Bu seçim hala 3. büyük partisi parlamentoda milletvekilleri içeride olmasına karşın Cumhuriyet Halk Partisi'nden ses yok. Şu anlaşılıyor. Yani hem İmralı ve Kandil hem iktidar partisi hem de Cumhuriyet Halk Partisi adeta HDP'nin de Demirtaş'ın yok sayılmasını anlamda bir ittifak kurulmuş. Çünkü şu ana kadar zaten çok seyirci kalıyor. Bu savunmaya da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir ses var mı?
Hayır, yok. Yani medyada da, medyada da yer verilmedi.
Yer verilmiyor.
Halbuki çok, yani bu tuhaf bir durum var. Yani son derece kapsamlı bir savunmaydı. Yani adeta bir tarihi belge niteliğini taşıyordu. Nitekim mesela Hatice Kamer şeyden BBC
Türkçeden.
Evet. Çözüm süreciyle ilgili öne çıkan mesajlar neydi diye sadece ona konsantre olmuş ama mesela birinci nokta referandum ve seçimlerde İmralı üzerinden, Abdullah Öcalan üzerinden baskı yapıldı diyor. İkincisi Vahap Coşkun'la konuşmuşlar. Akil insanlar yönetiminde, evet, görev alan Dicle Üniversitesi öğretim üyesi, doçent. Devlet taleplerini Öcalan üstünden gerçekleştirerek HDP'yi etkilemek istemiş diyor. İşte Demirtaş'ın neden HDP eş genel başkanlığına aday olmadığı konusunda çeşitli olasılıklar üzerinde durulmuş. 6 ila 8 Ekim arasındaki Kobani olayları döneminde yaptığı çağrıların da çözüm sürecinin yıkılmasının önündeki en büyük nedenlerden birinin olduğu söyleniyor. Ve çözüm süreci neden sona erdi diye bir ayrıntılı incelemeler yer aldı ama işte böyle. Yani
geçen hafta HDP kongresini karınca karınca anlatmaya, analiz etmeye çalışırken işte oradaki coşkuyu CHP'de, işte CHP'den gece ve gündüz, ama bir noktanın altına çizmiştim hatırladığım kadarıyla. İki şeyde de öz eleştiri eksikliği vardı. CHP'de hiç yok da burada, yani yasak savarcasına bu süreçleri kongrede gündeme getirme gayet mümkündü. Çünkü yani bir Türkiye Partisi projesi gümlemiş. Bunda tabii ki işte iktidarın işte uyguladığı politikalar, CHP'de girdiği ittifak, 11 milletvekili içeride, 10 bin tane yöneticimiz içeride filan. Ama burada bazılarının sorumluluğu, neler yaptığı, o endek savaşları filan gibi konular HDP kongresinde gündeme getirmedi. Bir noktada Demirtaş savunması onu tamlayıcı,
evet, oldu. Yani mesela şey de yazmış, yani Koray Düzgören de artı gerçekte. Demirtaş diyor 460 gün sonra çıkan ilk defa çıktığı sahnede oynanan yargı oyununun nasıl bir şey olduğunu ortaya koyan bir tarihi savunma yaptı ve kendisini zindanda tutanın kanunlar ve yargı değil başka bir irade olduğunu belgeleriyle kanıtladı. Ve savunmasıyla da diyor karşısında oturanların yargı erkini değil başka bir gücü temsil ettiğini gösterdi diye bir yorum yapmış mesela.
Biz o dönemde Roboski aydınlanmadan başkanlığa nasıl yeşil ışık yakılıyor demişiz konuşmalarımızda. Benim şahsen anlamadığım bir şeydi. Yani ülke topraklarında Roboski gibi bir şey yaşanıyor. Onun hesabı sorulmuyor ama başkanlığa onay veren bir Kürt siyaseti görülüyordu ve açıkçası anlamıyordum. Ve işte anlamadım zaten o akillikten. Hep kullanıldığını düşündüm o konu dönemde. Çünkü Roboski aydınlanmadan masaya oturulamazdı. Benim şahsen düşüncem oydu. Ama şunu gösteriyor. Yani bütün bu açıklamalar derin dünyada ki ittifakların yani sahne gerisi ile sahnenin önü arasında ne kadar büyük farklılıklar olduğunu, yani bu gazetecilik açısından biz öyle değerlendiririz. Arka odaya bakmak gerektiğini, arka odaya da her zaman ulaşman mümkün değildir. Ama onu sezginle, bilginle deşebilirsin. Arka odayla sahne arasında, kulisle sahne arasında ne kadar farklılıklar olduğunu gösteriyor. Ve ama şunu da altını çizmek lazım. HDP kongresinde yani bu açıklamalara herhalde Kandil'in, İmralı'nın yanıt vermesi beklenir. Ama herhalde bundan en yıpranacak şeylerden biri İmralı'daki muhterem olsa gerek ve genel olarak bütün bu aktörler olsa gerek. Ve Demirtaş'ın geçen hafta da altını çizdim, sadece HDP Kürt dünyası değil, bir doğal lider olarak rezervde olduğunun da bu savunma ile kendini gösterdiğini tekrar geçen haftaya göre bunun altını çizmek istiyorum. Yani bu açıklama Türkiye siyaseti açısından Demirtaş'ın siyasi bir obje olduğunu, önemli bir varlık olduğunu ve çok şeyi de karşısına alabileceğini gösteriyor. Ve arka odayla sahne ve kulisle sahne arasındaki farkın da nelerle donatıldığını altını çizebiliriz. Yani bu önemli bir savunma, önemli bir açıklama. Daha da sonrası arkasında olduğunu düşünüyorum. Seni başkan yaptırmayacağız. Grup toplantını hatırlayın.
Evet.
Bir tek cümle sarf edildi. Ve ondan sonra Dolmabahçe mutabakatları falan tamamen ortadan
kalktı. Evet. Evet, bunun üzerinde bu özellikle Demirtaş'ın savunması ve ayrıntıları üzerinde daha epey üzerinde durulacaktır. Genel olarak medyanın ilgi göstermediği söylenebilir. Çeşitli kesimleriyle televizyonlarda falan hiç yok tabii. Ama ben bir de şeyi de çok bir cümleyle süreyi de biraz aşmaktayız ama bu ekonomiyle de ilgili bir şey konuşacaktık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin dönüşümünü raporlaştırdığı bir şey var. 16 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında daha yoksul, daha az özgür diyor. Böyle bir tablo vardı dün İklim Öngel'in manşet haberinde Cumhuriyet Gazetesi'nde pazar günkü. Bununla ilgili bir iki cümle de söylersek bitirebiliriz.
Valla nereyi tutsan elinde kalıyor denir ya, öyle bir ekonomi. Biz programlarımızda yani ekonomi politik ama ekonomiye son dönemde çok az veriyoruz. Bir takım başlıklar söyleyeyim. Bizim programcımız, iktisatçı dostumuz Seyfettin Gürsel'in de önderliğinde Betam diye bir kuruluş var.
Evet.
Bunlar çeşitli raporlar yayınlıyorlar. Seyfettin Gürsel bahsetmiş olabilir, bir de kaçırmış olabilirim ama büyümede şaşırtıcı revizyonlar başlığı var. Ben bunun altını hep çiziyorum. Hukukun olmadığı yerde hiçbir veri güvenliğinden söz edemeyiz arkadaşlar. Yani hem iktisadi verinin, sosyal verinin, siyasal verinin güvenliğinden söz etmemiz mümkün değil. Türkiye'de ekonomik verilerin güvenliğinden ben 40 yıldır iktisat dünyası içindeyim. Üniversiteye başladığımdan itibaren 30 küsür yıl akademik yayıncılık yaptım. İşte filan. Bugün ve tam da onun altını çiziyor. Büyümedeki revizyonlar endişe duyuyor. Bunun altını çizelim. Hazine tek hesabı diye bir şey geliştirildi. Klasik şey, o raporun dışına çıkıyor. O raporu herkes okuyor. Hazine tek hesabı ile Türkiye'de paranın maliyetini, borçlanma maliyetini düşüreceğini hesaplıyorlar. Muazzam bir yanılgıdır. Değinmek istediğim hususlardan biri. Borçlanma faiziyle hazine tek hesabı arasında bir ilişki yoktur. Yani bunun bir kere de Refah Yolu Hükümetleri döneminde denenmiştir. Konut ve inşaat piyasasında muazzam sorunlar yaşanıyor. Kampanyalarda, reklamlarda görüyorsunuz artık karşınıza iktisatçı akademisyenlerin de aktör olarak yer aldığı reklamlar karşınıza çıkıyor. Büyük bir bunalım yaşıyor. Bankalar bu konuda problem yaşıyorlar. Dövizle borçlanmada altını çizelim. Bunları başlık olarak geçiyorum. Sınırlar geldi. Önce COBİ'ler küçükler üzerinde, şimdi büyükler üzerinde geldi. Gelecek haftalarda bu konuları konuşmamız mümkün. Artık yani kambiyo rejimine ilişkin serbestinin sonuna doğru yaklaştığını ve döviz borçlanmasının özellikle reel kesimde, şirketler kesiminde muazzam, yani 2001'den farkı, 90'lı yıllardan farkı kamunun borçlanması üzerinde lastik patlamıştı. Burada reel kesim, yani şirketler kesimi muazzam bir borçluluk taşıyor. Bunun endişesini taşıyan hükümet bu anlamdaki döviz borçlanmasında bunun altını çizmemiz lazım. Yurt dışı piyasalardaki anomaliler muazzam noktada. Ama hükümetin sevdiği bir şey var. Kredi garanti fonu. Artık bunları da bundan sonraki haftalarda konuşuruz.
Evet, konuşalım. Yani çok ciddi, tamam. Devlet borcundan, kişi başına kamu borcundan.
Evet, o yıkım şu raporunda da var o şeyler.
Evet, bahsetmek mümkün.
Ama orada altını çizmesi gereken
hukukun yok oluşu. Yok oluşu.
Yani veri güvenliğinin Türkiye'de söz etmemiz mümkün değil. Ama risk iştahı çok yüksek, para hala geliyor. Bu da otoriter rejimin finansmanında işte Karadeniz Garanti Fonu ile birlikte belli bir büyüme sağlıyor. O da zaten bu büyüme sağlandığı ölçüde de seçimlerin tarihi ona göre belirlenecektir. Ve Afrin getirilerine o kadar insan oluyor, silah gidiyor. Ama bu arada bir günde savunma sanayimizin durumumuza baktığımızda fayda var. Türkiye gerçekten bu konuda da ciddi problemler yaşıyor. Yaşadığını işte Ankara kulislerinden de ne biliyoruz, ama çok da uzmanlık alanımız değil.
Değil. Önümüzdeki günlerin konuları olacak. Çok teşekkür ederiz Ali Bey.
Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
İyi yayınlar.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndesiniz. Saat 9.43. 10'a çeyrek kala iken sayısız çevre ile ilgili de sayısız problemimiz var. Onların bir kısmını takip etmeye çalışıyoruz. Özellikle bu Brezilya'dan getirilecek hayvanların meselesini de belki yarın Yücel'in de gelmesiyle iklim içinde de ele alabiliriz. Onun dışında işte termik santrale karşı seferberlik var. Bir de Maçka Parkı'nda büyük bir 199 ağaç söküldü. Ona karşı bir gösteri de yapıldı ve şehri çok ciddi tahribata uğrayacağı konusunda da şeyler yapıldı. Onların hepsini bir biçimde ele almaya çalışacağız. Şu anda da önemli bir Manisa'da, Turgutlu'da Çal Dağı'na doğru bir çıkış var, bir protesto eylemi var. Orada yapılmak istenen önemli bir nikel madenine karşı hukuki mücadele yürütülüyordu. Gitgelli bir durumdu. Şimdi de Çal Dağı'na karşı bir direniş var. Turgutlu Çevre Platformu ve Ege ÇEP yürütme üyesi Metin Çat'la da bir telefon bağlantımız olacak. Oradaki durumu biraz öğrenmek için. Merhabalar Metin Bey. Günaydın.
Günaydın. İyi günler Ömer Bey.
Merhaba, günaydın.
Evet. Şu anda az önce dediğiniz gibi biz hareket halindeyiz. Bu tesislerin yapılması planlanan Turgutlu'nun 12 kilometre dışında Çal Dağı'na doğru yolculuğumuz sürüyor.
Biraz özetler misiniz buraya nasıl gelindiği konusunda? Evet. Zaman zaman haber vermiştik ama hem hukuki hem de aktivist olarak mücadelenin tarihçesini.
Tabii yani hukuksal mücadeleyi sonuna kadar kullanıyoruz tabii. Ancak bazen hukukun tıkandığı, yetmediği dönemlerde de artık biz sivil toplum olarak inisiyatif kullanmak durumunda kalıyoruz süreçte. Bu dönem tam 10 yılı aşkın bir zamandır devam ediyor. Hukuksal mücadele ve diğer toplumsal nitelikteki mücadeleyle birlikte. Ve biz ne pahasına olursa olsun her şeyi göze alarak bu madenin burada çalıştırılmaması konusunda son derece kararlıyız. Çok haklı nedenlerimiz var. Bir ilk önce söylenmesi gereken şey şu. Burada uygulanmak istenen bu nikel madencilik projesine dünyanın hiçbir ülkesinde bugüne kadar izin verilmedi ve izin verilmiyor. Daha önce başka yerlerde deniyor. Europe'un nikel şirketi bu projenin asıl sahibi. Hiçbir yerde izin alamıyor. Hatta ellerindeki işletme ruhsatları ve izinleri iptal edilerek adeta kovulurcasına ülke dışına gönderiliyorlar. Ve sonuçta bu işler Türkiye'de daha kolay olur düşüncesiyle Türkiye'ye geliyorlar. Ve tahminlerinde de çok doğru çıkmış. Çünkü Türkiye'de alabildikleri tek izin Türkiye bu proje için. Hatta bu izni vermemek için AKP hükümetinin ilk çevre bakanı Osman Pepe direniş göstermişti. Bunlara direnç gösterdi ve bu yüzden de görevinden oldu. Yani İngiliz Europe şirketi kraliyet ailesini devreye sokarak, büyükelçiliği devreye sokarak lobi faaliyetleriyle, yürüttüğü lobi faaliyetleri ve siyasi baskı unsurlarıyla böyle bir süreç de yarattı. Osman Pepe'den sonra yerine getirilen Veysel Eroğlu hemen imzayı verdi. Tabii biz de itiraz ettiğimizde, tepki gösterdiğimizde dünyada böyle bir projeye izin verilmiyor. Sizden önceki bakan da vermedi. Siz nasıl veriyorsunuz dediğimizde de yaptığı savunma şöyle ilginç bir şekilde olmuştu. Ne yapalım? İngilizler çok baskı yaptı. O yüzden istedikleri izinleri vermek zorunda kaldım diye.
Bunu açıkça yani, söyledi öyle mi?
Böyle bir dram. Evet. Yani bunu AKP'nin o dönemki Turgutlu Belediye Başkanı Serhat Orhan bizzat meclis toplantısında söylemiştir. Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi'nde. Bu kayıtlar da bizim elimizde mevcuttur zaten. Mevcut.
Peki bir şey soracağım. Şirketin adını bir kez daha söyler misiniz? Büyük Britanya'ya ait.
Evet. Europe'un Nikel şirketi. Bu madencilik projesinin sahibi Europe'un Nikel şirketidir. Zaten böyle bir projeye bu şirketten başka uygulamak isteyen bir şirket de yok dünyada. Tam anlamıyla bir faciadır bu. Bir madencilik değil. Biz buna bir cinayet diyoruz. Çünkü kullanılacak olan kimyasal madde sülfürik asit 20 yıllık bir madencilik süresi boyunca ve kullanılacak olan miktarda 18 milyon ton. 1800 değil, 1 milyon 800 bin değil. 18 milyon ton.
18 Ancak milyon buna ton rağmen, sülfürik asit.
Evet, sülfürik asit. Rakamlar soyut değerler olduğu için bazen tam olarak anlaşılamıyor nasıl bir faciayla karşı karşıya olunduğu. Ama şu yapılırsa o uzun araç tehlikeli madde yazan 20 tonluk büyük tankerlere doldurulup bu tankerler tampon dizilip bir konvoy oluşturulacak olursa İzmir Körfezi'nden başlayan konvoyun diğer ucu Çin denizine kadar gidiyor. Hatta bu mesafe de yetmeyip denizden karşıki adalara kadar geçiyor.
Bu hesabı...
Yani bu kadar miktar sülfürik asit, burası dünyanın en bereketli toprakları. Dünyanın en bereketli toprakları bu kadar miktar sülfürik asitten geçirilecek. Ve bunun çevreye ve insana zarar vermeyeceğine bizim inanmamızı istiyorlar. Biz de soruyoruz, peki böyle bir madenciliğe dünyanın başka ülkeleri neden izin verilmiyor? Çünkü aptallar bile zarar vermeyeceğine inanmıyor. Peki bu chat raporlarının altına olur imzası atanlar nasıl inanıyor? Gerçi onları sık sık herkes kandırıyorlar ama 10 yıldır Europe'un nikel şirketi başta olmak üzere bizi hiç kandıramadılar. Ve kandıramayacaklardı. Ve biz bu mücadeleyi sonuna kadar, bu maden kapanıncaya kadar da sürdürmekte kararlıyız.
Şimdiki son durum nedir Metin Bey? Yani hukuki olarak
şimdi
siz
son
bunun
durum
çevre etki değerlendirme
raporu. Hukuksal durumu, biz en son ÇED raporunun iptali için açtığımız davayı kazandık. Ve mahkeme bizi haklı bulup ÇED raporunu iptal etti. Böyle bir ÇED raporu geçersizdir, yanlıştır diyerek iptal etti. Ancak Danıştay'dan döndü bu, Danıştay bozdu. Bozma gerekçesi de verilen iptal kararını eksik ve yetersiz buldu. Yani bir tek nedene dayandırarak bozulmuştu mahkeme tarafından. daha kapsamlı bir inceleme yapılması ve daha kapsamlı bir ayrıntılı incelemenin ardından, keşfin ardından mahkemenin bu yönde bir karar vermesi gerektiğini belirtti. Bu yüzden de o kararı bozarak, mahkemenin kararını bozarak yeniden keşif yapılmasını istedi. Şimdi biz yeniden keşif için tekrar Çal Dağı'na gidiyoruz. İkinci bir keşif. Tek bir karar var. Bu defa daha ayrıntılı bir keşif yapılması için 9 kişilik bir bilirkişi heyeti atandı. Daha önce 3 kişiydi, bu 9'a çıktı. Yani daha önce olmayan alanlarda da inceleme yapılması isteniyor. Ancak bu bizi biraz umutlandırdı. Bu bizim de isteğimizdi zaten. Daha fazla sayıda bilirkişi olması. Çünkü daha önce mahkemenin atadığı 3 tane bilirkişiden birisi de maden şirketinin eski danışmanlığı çıkmıştı zaten. Öyle. Yani biz böyle koşullarda kazandık davayı. Bu dava bir de bozulunca bizim de biraz moralimiz bozulmuştu tabii, kazandığımız bir davanın olması. Ancak sonradan bizim lehimize bazı gelişmeler ortaya çıktı. Orman tahsis izni de yine Danıştay'ın bir başka kararıyla iptal edilmesi istendi. Çünkü burada bu 20 yıllık süre içerisinde katledilecek ağaç sayısı 2 milyonu bulacak.
2 milyon.
Bu da iptal edilince bizim umutlarımız arttı. Şimdi umutlu bir şekilde gidiyoruz ama aynı zamanda da uyanık ve titiz davranmaya çalışıyoruz. Çünkü bu işlerin içerisinde öylesine tezgahlar, oyunlar dönüyor ki biz yine bir oyuna getirilme ihtimaline karşı temkinli davranmaya çalışıyoruz.
Peki şimdi bu son olarak o zaman süremiz de bitiyor galiba. Yani şeyi de soralım, bu yürüyüşün nihai amacı nedir? Neyi amaçlayarak ve ne kadarlık bir yürüyüş, nasıl bir yürüyüş olduğunu da söyler misiniz lütfen?
Evet, şimdi biz orada halk olarak bu madene karşı olduğumuzu göstermek istiyoruz. Yani bir çok etkili protesto şu bu olsun olmasın, orada halkın duruşu önemli. Yani biz halk olarak istemiyoruz. Vermek istediğimiz mesaj da şu: burası dünyanın en bereketli toprakları ama vatan denilen şey sadece topraktan ibaret değildir. Bu toprakların üzerinde yaşayan, adına vatandaş dediğimiz bir topluluk var. O da halktır. Bu halk da siz bu madene ne kadar izin verirseniz verin, mahkeme bu ÇED raporuna onay da verse, bilirkişiler güzel bir rapor da verse, biz halk olarak bu madene izin vermiyoruz tavrını ortaya koyabilmek. Biz bunu somut olarak ortaya koymak istiyoruz. Bunun gerekliliğinde bugünkü duruşumuzda orada göstermeye düşünüyoruz.
Bu
çünkü ben son olarak şöyle toparlamak istiyorum Ömer Bey. Bu gerçekten bir madencilik projesi değil, Gediz Vadisi'nin ölüm fermanıdır. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde verilmeyen bir madencilik yöntemi, çöllük arazilerde bile yapılmayan bir madencilik yöntemi, dünyanın en bereketli toprakları üzerinde hangi mantık ve akılla uygulanmak isteniyor? Veya buna nasıl bir izin veriliyor? Dünyada bilginiz vardır mutlaka ama ben anımsatmış olayım dinleyicileriniz için de. 7 tane cennet diye tanımlanan 7 tarım harikası vardır. Bunlardan bir tanesi de Gediz Vadisi'dir. Hatta birinci sırada geliyor. Manisa Ovası da bu Gediz Vadisi'nin göz bebeği. Bu Çal Dağı dediğimiz yer de bu ovanın tam ortasında yer alan, göbeğinde yer alan bir yükselti. Ve tesislerin kurulacağı yer de bu dağın tepesi. Ve hiçbir yerde olmayan bir madencilik yöntemi kullanılacak. Yani başta Manisa Ovası olmak üzere dünyanın 7 tarım harikasından Gediz Vadisi kimyasal bir silahla yok edilecek. Bunun sonucu facia, hiçbir şey yok. Dolayısıyla Çal Dağı'da böyle bir cinayette kullanılacak olan kimyasal silahların cephane haline getirilmek istenecek. İşte biz yola çıkarken Gediz Vadisi cinayetini durdurmak için yola çıktık. Sadece biz çevre mücadelesi demiyoruz çünkü olayın anladığınız gibi toplumsal boyutları da var.
Ve ne kadar sürecek bu Çal Dağı
yürüyüşü? Uzun sürebilir. Şimdi biz orada bir süre sonra hemen bilirkişiler çalışmalarına başlayacak. Uzun sürebilir çünkü 9 kişilik bilirkişi heyeti oldu bu defa. Ve çok yönlü bir araştırma olacak. Yani arkeolojiden ormana kadar, ziraata kadar pek çok alanda İnceleme yapılacak. Bizim tahminimizden uzun sürebilir. Yani 2'den sonra, 3'ten sonra ancak bitebilir gibi geliyor bize.
Metin Çat, çok teşekkür ederiz. Takip etmeye çalışacağız Açık Radyo'da ve Açık Gazete'de.
Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz.
Çok teşekkürler. Kolay gelsin.
Teşekkürler.
Evet, biraz önce Turgutlu Çevre Platformu ve Ege ÇEP
Yürütme Kurulu üyesi Metin Çat'la bu 9 kişi 1 kişi heyetinden oluşturulmuş ve 2 milyon ağacın kesilip Gediz Vadisi'nin de büyük ölçüde yok olmasıyla sonuçlanabilecek bir felaketle sonuçlanabilecek bir durumdan bahsediyoruz. Bir nikel dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş dedi Metin Bey'in terimine göre. Bir nikel sülfürik asit 18 milyon ton civarında akıl almaz bir miktarda sülfürik asit kullanılarak ayrıştırılacak bir şey projesinin devamı, madencilik projesinin önlemesi mücadelesi de devam ediyor. Hem hukuki hem de aktif olarak daha da. Evet, bu meseleyi de takip etmeye çalışacağız. Ve şimdi şeyi de devam ettirelim. Yücel Çetin'e de teşekkür edelim bu bağlantıyı bize sağladığı için. Kalan birkaç dakikalık zamanımızda da şeyleri özellikle söyleyelim. Yani Mehmet Altan yazar, profesör, akademik ve gazeteci Nazlı Ilıcan da aralarında bulunduğu 7 kişilik yargılanan heyet medya davası diye adlandırılan FETÖ meselesinin gerçekten şaşırtıcı bir şeyle sonuçlandı ve ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi 6 kişiye. Bu yani şeyden bakıldığı zaman 3 mesela sadece Ahmet Altan'ın durumundan bakıldığı zaman 3 yazı yani okuma hızınıza bağlı olarak değişebilir ama işte yarım saatte okuyabilirsiniz herhalde. Ve bir de gene aşağı yukarı yarım saatte dinleyebileceğiniz bir televizyon konuşmasında hükümeti devirmek ve terör örgütüyle beraber çalışmak anayasayı ihlalden ömür boyu hapse mahkum edildi. Bu dünya tarihinde görülmüş en acayip hukuki kararlardan, daha doğrusu hukuki tırnak içinde kullanıyorum, biri olsa gerek. Yargının intihar ettiğini söyleyen yazarlar da var, Koray Düzgören gibi. Ve mesela şeyden de bahsedelim, şöyle bir şey vardı: Türkiye'nin tarihinde önemli anlarında düşüncelerinden dolayı çok ağır bedeller ödendi. Kemikleşmiş ön yargılar ve tahammülsüz anlayışların bedelini Türkiye ödedi. Duyuyor musun?
Evet efendim.
Eleştiriye tahammül olmadan yol alamayız. Söz olmadan, yazı ve fikir olmadan uygarlık iddiamızı gerçekleştiremeyiz. Demokrasinin tarihi tahammül duygusudur. Bugün Türkiye'nin ideal noktaya ulaştığını belki söyleyemeyiz. Ama düne göre çok daha iyi bir noktada bulunuyoruz ve çok daha iyiye doğru ilerlemek için güçlü bir irade ve kararlılığa sahibiz. Bunları kim söylüyor?
Kim söylüyor?
Recep Tayyip Erdoğan. 2009 yılında Çetin Altan'a Kültür Sanat Büyük Ödülü verdiği sırada.
2009.
9 sene önce. Türkiye artık Çetin Altan'ı 300 kez mahkeme kapılarına çağıran ve düşünceyi mahkum eden Türkiye değildir diyor. Evet, Ahmet Sever de yazmış T24'teki yazısında. Diyor ki 88 yaşında aramızdan ayrılan Çetin Altan'ın 25 Haziran 2015 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan veda niteliğindeki son yazısı "Hayal ettiğim ülke bu değildi" başlığını taşıyordu. Artık anlaşılıyor ki ülkeme demokrasinin geldiğini görmeden, göremeden ayrılacağım bu dünyadan. Ne yazık ki aynen öyle oldu diyor Ahmet Sever. Ülkesine demokrasinin geldiğini görmeden ayrıldı bu dünyadan. Bugün yaşıyor olsaydı, üstüne bir de dramatik bir şekilde iki oğlunun birden ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olduğunu görecekti. Yaşlı kalbi buna dayanmayabilirdi. İyi ki bugünleri görmedi. Oysa aynı Çetin Altan'a 2009'da Erdoğan tarafından büyük ödül verilmişti ve bunları söylemişti diyor. İnanılması zor değil mi diyor. Türkiye Çetin Altan'ın ısrarla vurguladığı gibi enseyi karartmamış, bunları da Erdoğan söylemiş. Umut kapılarını kapatmamış, içine kapanmaktan kurtularak dünyaya açılmıştır. İnanılması zor değil mi diyor Ahmet Sever. Çetin Altan yaşıyor olsaydı hala enseyi karartmayın der miydi bilmiyorum. Ama sanırım Erdoğan'dan aldığı ödülü götürüp sarayın kapısına bırakırdı diyor.
Evet, mahkemede tutuklu yargılanan gazetecilerin son sözleri de şunlar olmuş. Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi içtihatı benim masumiyetimi göstermektedir demiş Nazlı Ilıcak. Mehmet Altan'a yöneltilen suçlamalar benimkiyle benzerdir. Bizim durumumuz Anayasa Mahkemesi kararıyla emsal sayılmıştır. Kararınızın bu içtihat çevresinde vermenizi diliyorum ve beraatimi talep ediyorum demiş. Ahmet Altan ise ben yüzlerce kez yargılandım. Askeri vesayet 28 Şubat davalarında ve DGM denilen ucubelerde yargılandım. İlk defa anayasa suçu işleyen mahkemeyle karşı karşıyayım. Bildiğim kadarıyla ne Osmanlı ne Cumhuriyet tarihinde bunun bir benzeri yok. Bu hukuk dışı, yasa dışı, anayasa dışı eylemlerden, yolculuktan vazgeçmek herkes için daha hayırlı olacaktır demiş. Mehmet Altan da, onu da söyleyeyim son olarak, 18 aydır ben gizemli delil tanımlamasıyla cezaevinde tutan, anayasa mahkemesi 3 kez hak ihlali kararı verdi. Yüce Divan yargılasa 3 kez beraat etmiş olacaktım. Hepimizin sığınağı evrensel hukuktur. Anayasa ile çelişen yaklaşım hukuk devletini öldürür demiş. Sizinle benimle ilgili vereceğiniz karar anayasayı yok sayma noktasında ürkütücü resmi ya da ya kararıp korku filmine çevirecek, ya da umut serpintisiyle aydınlatacak şeklinde konuşmuş Mehmet Altan da. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini talep etmişler. Ardından da mahkeme kararını vermiş.
Evet, bu hukuk dışı, yasa dışı, anayasa dışı eylemden, yolculuktan vazgeçmek yerine yola devam dedi diyor Ahmet Altan dediği gibi diyerek Koray Düzgören yargı intihar ettiği yazısında evet. Böyle söylüyor.
Karar sanık Mehmet Altan'ın tutukluluk durumu haricinde oy birliğiyle alınmış. Üye hakim Recep Kurt sanık Mehmet Altan'ın tutukluluk halinin devamına ilişkin karşı oy kullanmış. Hakim Kurt tutanağa geçirdiği şerhinde Anayasa Mahkemesi kararına atıfta bulunarak Mehmet Altan'ın tahliye edilmesi görüşünde olduğunu bildirmiş.
Evet, şimdi yargılandığı davanın 512. gününde Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Feyzi Yazıcı, Faruk Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'le ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan gazeteci Ahmet Altan'ın kızı Senem Altan, Deutsche Welle Türkçe'den Gezal Acer'e bir mülakat vermiş. Hukuki sürecin her adımına devam edeceklerini söylemiş Senem Altan. Bu süreç sadece bugünün hikayesi değil. İleride bir gün bugünlere döndüğümüzde her dakikanın hukuksuz karşılığının bilinmesi gerekiyor demiş. Bu kararın çok basit bir tanımı var diye eklemiş. Bu karar bize Türkiye'de uygulanan hukukun kanıta ihtiyacı yok. Biz her istediğimizi müebbetle yargılayıp hapsederiz diyor. Bu karar hukukun nasıl yok olduğunu, nasıl çürüdüğünü ve kişisel bir uygulamaya dönüştüğünü gösteriyor. Çünkü net olan şu ki bu Erdoğan'ın muhaliflerine yönelik yapılan bir şey. O yüzden bunu gerçekten alçakça ve aynı zamanda çok komik buluyorum. Ağırlaştırılmış müebbet asla bende ağırlaştırılmış bir üzüntü, bir şaşkınlık, bir endişe yaratmıyor demiş. Mahkemeden sonra babasını görmeye gittiğini söylemiş. Çok da güzel bir fotoğraf eşliğinde, bu Biyanet'ten aldığımız bir haber. Yani şefkatle elini tutuyor kızını. Evet. O da ona büyük bir saygı ve sevgiyle bakıyor. Ahmet Altan'a şey diyor, bana harika bir şey söyledi diyor Senem Altan. Bu kararla dünyanın en ünlü mahkumları haline geldik. Çünkü dünya uygulanan bu hukuksuzluğu, bu saçmalığı çok yakından izliyor dedi.
Evet.
Bu kadar net, somutlaştırılmış bir hukuksuzluk tüm dünyanın ilgisini çekecek bir şey. Bu adamları yok etmek istiyorlarsa, ki ağırlaştırılmış müebbet babamın da dediği gibi sen hapishanede öl demek, bunun tam tersi oldu ve tüm ışıkları bu adamların üstüne çekti demiş.
Birleşmiş Milletler Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir'in konuyla ilgili yaptıkları açıklamada Türk Mahkemesi'nin bugün 6 gazeteci hakkında çıkarmış olduğu müebbet hapis kararı ifade ve basın özgürlüğünün ifade ve basın özgürlüğüne benzeri görülmemiş bir saldırı ifadelerini kullanmış.
Evet, dünyanın dört bir tarafından da tepkiler geliyor. Çeşitli kuruluşlardan, bireylerden filan ve artacağı benziyor.
Evet, açıklamada ayrıca gazetecilerin darbe girişimindeki rolleriyle ilgili önemli kanıtlar sunulmadan ve dürüst bir yargılama sağlanmadan sadece yaptıkları çalışmalar için açıklanan müebbet hapis hükmü, Türkiye'de gazetecilik mesleği, ifade ve basın özgürlüğü için son derece büyük bir tehdit denilmiş.
Bunlar böyle. İnsan Hakları İzleme Örgütü de bu karar iktidarın muhalifleri susturmak için ne kadar ileri gidebileceğini söylemiş. Örgütün, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williams'ın da ayrıca Deniz Gücel'in tahliyesinin suçlamalarla karşı karşıya olduğu gibi saçma bir gerçeği örtemeyeceğini, Altan Kardeşler ve Ilıcak davasındaki kararla birlikte bunun Türk hükümetinin muhalif sesleri susturmak için ne kadar ileri gidebileceğini gösterdiğini ifade etmiş. Bu üçüncüydü. Dördüncü olarak Freedom House, sık sık şeylerine, demeçlerine yer verdiğimiz açıklamalarına, Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Düşünce Kuruluşu Freedom House, Özgürlük Evi, bu şoke edici kararlar ve hapis cezaları Türkiye'de adalet sisteminin tamamen siyasetin kontrolünde olduğunu gösteriyor demiş. Alt mahkemeler hükümetin katılmadığı Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayı reddediyor ve gazeteciler ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Bağımsız mahkemelerin olmadığı yerde adalet olmaz demiş.
Uluslararası Yazarlar Birliği PEN, International PEN, Artikel 19, sınır tanımayan gazeteciler, biraz önce sizin söylediğiniz gibi, Uluslararası Basın Enstitüsü IPI, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi ve Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin de dahil olduğu 9 kuruluşun ortak açıklamasında ise karardan birkaç saat önce gazeteci Deniz Yücel'in Alman Şansölyesi Angela Merkel ile Binali Yıldırım arasındaki görüşmenin ardından serbest bırakılmasına dikkat çekilmiş ve bu baskının daha fazlasına ihtiyaç var denilmiş.
Evet, ben sınır tanımayan gazetecilerden bahsetmemişim aslında. Yani tamamlayıcı oldu. Bütün dünyadan geliyor.
Ondan da ben bahsedeyim istiyorsanız. Sınır tanımayan gazeteciler başkanı Pierre Aski, İstanbul'da karar belli oldu. Korkunç olmasıyla beraber herhangi bir sürpriz yok demiş. Subliminal mesajlar ile suçlanan Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Türkiye artık maalesef bir hukuk devleti değil demiş Pierre Husky.
Evet, yargı artık tümüyle siyasetin aracı diyorlar. Bütün uluslararası kuruluşlar, bu Türkiye aleyhine bir komplo olarak da yorumlanabilir elbette ama iktidara yakın gazetelerin herhangi birinde bir teki bile yok bu yorumların. Evet. Bütün dünya hop oturup hop kalkıyor vaziyetinde. Yani bildiğimiz bütün gazeteler, mesela New York Times gazetesi, Türkiye'nin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri düzeltme arayışında on binlerce kişinin gözaltında alındığı o hale takıldı demiş. Ve 2016 darbe girişiminden bu yana 50 binden fazla kişi hapiste, 140 bin kişi işini kaybetti demiş. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece darbe şüphelilerini değil, aralarında akademisyenlerin ve gazetecilerin de, yazarların da olduğu muhalifleri de hapse attırdığını belirtiyor.
Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan da yapılmış bir açıklama var. Aynı zamanda geri dönecek olursak, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında tahliye kararı verdiği yazar Mehmet Altan ile gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi hukukla açıklanamaz demiş Türkiye Gazeteciler Sendikası. Mahkemelerin siyasi intikam aracı olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz demişler. Aynı zamanda Disk Basın işte bir açıklama yapmış. Bu dönemin yargısının aldığı kararlar da tıpkı cemaat yargısının 12 Eylül yargılarının aldıkları gibi tarihe birer utanç olarak geçecektir demişler. Ve tüm gazeteciler serbest bırakılmalı, OHAL kaldırılmalı, kanun hükmünde kararnamelerle yaratılan mağduriyetler giderilmeli çağrısını yapmışlar. Dünyanın genelinden çok fazla şey var, açıklama var.
Evet, bu yani dünya çapında benim naçizane görebildiğim kadarıyla bunun kadar büyük bir tepki uyandıran herhangi bir hukuki ya mahkeme kararı ben şimdiye kadar uzun zamandan beri hatırlamıyorum.
Ve dehşet belki, olarak nitelendiriyor insanların çoğu da.
Evet, şok, dehşet gibi şeyler. Ve Frankfurter Allgemeine'de, önemli gazetelerinden bir tanesi Almanya'nın, köşe yazarı Bertolt Kohler de şey demiş, serbest bırakılan rehineler bahar mevsimini getirmez demiş. Yani Deniz Yücel'in tahliyesiyle ilgili olarak, hala Erdoğan'ın zindanlarında kalan Almanlar var, binlerce Türk vatandaşından bahsetmiyorum bile demiş. Ama Yücel'in tahliyesi en azından NATO müttefiki Türkiye'nin yumuşamakla ilgilendiğini gösteriyor diye de bir yorum yapmış. İnşallah imsadi eski Adalet ve Kalkınma Partisi vekillerinden de hukukçu, anayasa hukukçusu Profesör Can'dan da bahsetmiştik. Bir kez daha bahsedelim. Türkiye'nin içinden de önemli tepkilerden bir tanesi, yani çok tartışmalı ve sorunlu bir karar olduğunu söylüyor. Ülkenin önde gelen hukukçularından bir tanesiydi. Sonradan da siyasete atıldı. Anayasa Mahkemesi'nden döner, AİHM'den de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de diyor. Yani çok ayrıca başka şeyler de var. Yani sadece bu kararlar değil tabii. Yani Yeşil Parti'nin, Amerika Birleşik Devletleri Yeşiller Partisi, bütün dünyadaki Yeşiller partileriyle birleşerek Eylem Tuncaelli ve Naci Sönmez'in, yani Türkiye Yeşiller ve Sol'un, Yeşil Sol Parti'nin eş başkanlarının 9 Şubat'taki evlerine baskınla tutuklanmalarını protesto etmiş vaziyette. Çok yaygın tepkiler yağıyor dört bir taraftan. Orhan Pamuk da Saraybosna'da kendisine fahri vatandaşlık verilmedi ama kendisi çok kuvvetle eleştiriyor, Orhan Pamuk da şeyi, bu kararları, bunun hukuk dışı olduğunu ve hukuka aykırı olduğunu da söylüyor. Yazarlarının, Türkiye'nin önde gelen yazarlarının sayısız dillerde çevrilmiş, yani bildiğim kadarıyla 30 dile kadar çevrilmiş romanları var Ahmet Altan'ın. Mehmet Altan'ın da pek çok sayıda kitabı var. Nazlı Ilıcağı da hepimiz biliyoruz, yani bu aklın hayalin alabileceği bir durum değil. Böyle işte, bir de şeyden bahsederek bitirelim isterseniz, bir önemli kayıp haberi var. Fotoğraf sanatçısı, fotoğrafçı, gazeteci Ergun Çağatay Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 79 yaşındaydı. Hatırlanabilir belki, 1983'te, çok uzun seneler önce, 35 sene önce, Paris'te Orly Havaalanı'nda Asala'nın bombalı saldırısının sırasında oradaydı, ağır yaralanmış, uzun süre yanık tedavisi görmüştü. Dün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. 50. sanat yılını merceğindeki 50 yıl sergisiyle kutlamıştı 2014'te. Açık kalp ameliyatı geçirmiş, ağır geçmiş ameliyatı, kızı da Yasemin Oytaç bilgi vermişti. Mayıs'ta da bir sergisi olacaktı. Türkiye'de yaşayan Almanlarla ilgili bir çalışması vardı. Son derece zengin bir ilgi alanı olan çok sayıda sergiyle Türkiye toplumunun ve dünya Türkiye ilişkilerinin fotoğrafik manzarasını veren önemli bir kayıp olduğunu söyleyelim. Gazeteci Ergun Çağatay'a da günaydın diyoruz buradan. Artık evet, bu ilginç bir dönemde yaşamaktayız yani. Devamını da yarından itibaren devam ettireceğiz bu haberlerimizin. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Açık Gazete.